Mevzu Fener programına hoş geldiniz. Mevzu Fener'de bugün Canlar Fikretler programında Giray ile birlikteyiz. Aydın abi maalesef aramızdaki yerini alamadı. Tatil sezonda zorlu görevler onu bekliyor. Sen konuşabildin mi bugün Aydın abiyle?
Yok, Aydın abiyle bugün konuşamadım.
Konuşamadık. Biz WhatsApp'tan yazıştık. İnşallah bir sonraki programlarda yerini alacak. Nasılsın Giray? Hoş geldin.
Teşekkür ederim Atay abicim. Sen nasılsın, iyisin?
İyiyiz işte, sıcaklarla boğuşuyoruz.
Canlar Fikret. Hayırlı olsun.
Bu bölümde şey yapalım dedik. Vitor Pereira geri dönüşlerin hocalarını konuşalım dedik. Fenerbahçe tarihinde geri dönüşler denince senin aklına kimler geliyor?
Benim aklıma tabii ki de son dönem geliyor ilk başta. Daha ondan başlarım abi. Daha eskilere gidersem de tabii senin daha iyi hatırlayabileceğin bir Veselinovic dönemi var. Öncesi tabii ki de bende yok çok fazla ama Daumlar, Aykut Hoca, Ersun Hoca iki kere gelenlerde benim en net bu tarihte bunları hatırlıyorum çok net.
Ben programı yapacağız deyince sen de şeye, tarihe geçtim. Şöyle bir Wikipedia'dan başladım. Belki hatırlayan abilerimiz falan izlerse daha detaylı şey yaparlar. Macar galiba Josef Schwey var. 32-35'de 3 sezon çalıştırıyor. Bayağı da başarılı var. Ben sana söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin ilk yabancı hocası. Hani şey muhabbeti vardı ya, başarı cezasız cezasız kalmaz ya Fenerbahçe'de. Ersun Yanal öyle bir şey söylemişti.
Evet.
Adam yenilgisiz şampiyon yapıyor. Sonra bir sonraki sezon gönderiyoruz.
O kadar bilmiyordum.
Yanlış bilmiyorsam ikinci olduğu için gönderiyoruz. Yani yenilgisiz şampiyon oluyor. İstanbul Spor'dan topluyor. Sonra geri dönüyor. Geri döndüğünde sezonu tamamlayamıyor ama ilk gelişinde çok başarılı. Sonra da Galatasaray'ı da çalıştırmış amca. Sonra bu programın isim babalarından Fikret Arıcan var. Buraları evet. Hızlı. Büyük Fikret de iki dönem Fenerbahçe'ye çalıştırıyor. Not almışım. 45-47 arasında bayağı başarılı. Milli Kupayı, İstanbul Kupası'nı, Başbakanlık Kupası'nı iki kez alıyor. Ve Fenerbahçe tarihinde aslında bu geri dönüşlerin en özel isimlerinden biri. Biz de çok bilmiyoruz. Bizden büyük abilerimiz anlatırdı ya. Molnar. Molnar çok enteresan. Fenerbahçe tarihine Aydın abi belki daha bilgilidir onu andığımız anlardan ama Molnar Fenerbahçe'ye 3 kez geliyor abi. İlkinde 7-48'de geliyor. Sonra çok başarılı olunca 48'de diyorlar ki sen milli takımın başına geç diyorlar abi. Enteresan. Milli takımın başına geçiyor ve milli takım o sene 1948 Londra Olimpiyatlarına gidiyor. Londra 2. Dünya Savaşı. Ne yapıyorlar? Tam olimpiyatlara giderken diyorlar ki, o zaman federasyon artık ne görevliyse diyorlar ki işte para yok, antrenörler gitmesin.
Hayda. Ben bu nedeni bilmiyordum bak.
Adam Fener'i şampiyon yapıyor. Milli takıma geçiriyorlar. Sonra olimpiyatlara göndermeyince trip atıyor. Fener'e de dönmüyor. Olan Fenerbahçe oluyor. Yani Fenerbahçe çatı. Onlar ilk atışı orada yapıyoruz. Federasyon yüzünden artık Milli Eğitim Bakanlığı mı ne, Milli Spor şeyi mi tam bilmiyorum ama adamı göndermiyorlar olimpiyatlara. Hocayı gönder, hocalar gitmesin diyorlar abi. Tam bir tür boşuna hocalar gitmesin. Takım gidiyor, hocalar gitmiyor. Çok ya, bunu şeyde yazmışlardı. Sokrates dergide yazmışlardı. Bir de bir tane bir yerde daha okudum ama Molnar'ın falan bayağı sinirleniyor. Geri dönmüyor yani. Ben diyor, sizin diyor yapacağınız işi diyor. Fenerbahçe'ye de geri dönmüyor yani. Molnar sonra bir daha 57-59'da geliyor. Yine başarılı. 67-69'da geliyor. Yine başarılı. Bu şey maçları, Manchester City maçlarında falan Molnar var. Hani canı yine bu isim
evet.
Molnar ama hep başarılı yani. Ne olursa olsun başarılı. İkinci olduğu zaman kovuluyor ama abi.
Yani oradan başlıyor abi. Bizim ruhumuz oradan geliyor.
Değil mi yani? Bak, geri dönen hocalar Dağım gibi, Ersun Yanal gibi. Ersun Yanal ikinci olmadan kovuldu. Aykut Kocaman gibi. Yani ilk sezon şampiyon oluyor. İkincisinde ikinci olmak kesinlikle yetmiyor, gönderiliyor. Yani sene kaç olsun fark etmez. Ne diyorsun? Bu bir kültür mü yani? Bu Fenerbahçe ağacı böyle mi şekillenmiş sence?
Benim hatırladığım başka, şimdi Aziz Yıldırım. Ben daha öncesi bende çok flu abi. Yani Aziz Yıldırım'ın lafıyla bu aslında birazcık bende. Hani ikinciliği cezalandırma kültürünü bize bana en azından Aziz Yıldırım oturtmuştur. Yani bende Aziz Yıldırım da var bu iş. İkinciliği cezalandırması. Zico'nun mesela en net hatırladığı mesela. Davamı tabii ki de sayarım da. Yani en efsanevi ikincilik hangisi dersen ben 2007-2008 derim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamışsın. Bir Ankara Spor deplasmanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kejman belki penaltıyı Alex'e bıraksa şampiyon biz olacağız belki. Ali Samiyen'de beraberlik ihtimalimiz olacaktı en azından.
Lige deplasmanıydı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Kejman penaltıydı. Ankara'yı yenemedik. 0-0
yaptı. Tabii 2-2 berabere kaldık.
Doğru.
2-0'da sanırım 2-0'dı penaltı olduğunda ya da 2-1'di yanlış hatırlamıyorsam. Kejman evet. Penaltıyı kaçırdı. Dönen topta yani dönen pozisyonlardan birinde son dakikalarda 2-2 beraberlik golünü yedik. Yani bu bizim kültüre biraz bana en azından Aziz Yıldırım'la oturdu ama öncesi varmış. Baksana Moğolların falan hani durumu 3 kere gelmesi falan. 3 kere gelen başka kim var abi? Sen araştırmıştın. Bir sen daha iyi bileceğin bir hoca var aslında.
Ne?
Senin daha iyi bildiğin bir hoca var. Efsanemiz.
Oraya geleceğiz. Veselinovic var. Yani Moğollardan sonra mesela şey var. Geri dönenlerden Abdullah Geçici buldum. Evet. Abdullah Geçici şey Türk yabancı Yılmaz Vural abi. O adama baktım biraz inceledim. Köln Spor Akademisi mezunu. Tamam mı? Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe'ye 66-67'de geliyor. Sonra başarısı yok. Sonra 75-76'da bir daha geliyor. Yani yaklaşık 8 sene sonra geliyor. Ama bu 8 senede hep Türkiye'de çalışıyor. Adana Spor, Adana Demir Spor, Eskişehir Spor Türkiye'de çalıştırıyor. 8 farklı takım çalıştırıyor. Yani hep Türkiye'de kalıyor. Köln Spor Akademisi mezunuymuş. Onu görünce çok güldüm. Dedim Yılmaz Vural aslında bizde çalışmış. Biz bunu daha önce şey yapmışız yani. Hiç başarılı olmuyor. Necdet Niş var. O da Necdet Niş de ilk şey altyapı sorumlusu olarak geliyor. Bir maç çalıştırıyor. Sonra bir sonraki sezon devam ediyor. Yani o da ilk bu hani bizim son dönemlerde çok alıştığımız altyapının ilk temsilcisi. Yani altyapıya gelip de hoca olan abi sen yaparsın deyip devam ettirdik. İlk bu dönemeyi kaçta yapmışız biliyor musun? 75-78-79'da yapmışız. Olmamış yani. Daha sonra o zaman
aşı tutmamış.
Yine 2021'e kadar hala ara ara deniyoruz yani.
Hoca gönderiyor. İlk Şenol Çorlu'muz.
Bir oradan mesela altyapıdan gelip de başarılı olan hatırladığım Turan Sofu oldu değil mi? Başkası evet. Var mı öyle?
Abi benim de hatırladığım o var. 99'da gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O bizim Zeman'la başlayıp pardon Rıdvan Dilmen'le başlayıp Turan Sofu'yla bitirdiğimiz sezon 99-2000.
Olabilir. Bakmak lazım. Bak bir bilgisayar. Evet.
İlk ben hatırladığım o sezon Rıdvan'la başlıyoruz. MTK maçı bitirdikten sonra Antep deplası. Antep'le içeride bir maçımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam liderken kovduk hatta. Ya lider ya ikinciydi Rıdvan Dilmen. Evet. 99 senesinde. O gitti. Zeman geldi. Zeman'la bir tabii bir failure var. Zeman'dan sonra Zeman gittikten sonra sezonu Turan Sofoğlu tamamladı diye hatırlıyorum ben. Kalanında. Galatasaray'ın efsane maçımızda teknik direktör benim hatırladığım Johnson'ın attığı gol vardı. Şeyde evet, Ali Samiyen'de. Orada benim hatırladığım kadarıyla hoca Turan Sofoğlu'ydu.
Doğru. Ben arada bir şeyle şey dönemiyle de karıştırıyorum onu. Tamam o benim kafamı karıştırıyor. Mustafa Denizli ile başlayıp Oğuz Çetin'le devam eder ama Oğuz Çetin'le bitirdik galiba. Orada
o da şey, Laurent'la başlayıp Tamer Güney ile bitirdiğimiz 2002-2003 sezonu. Ortegalı muhteşem transferlerle sezona girip arka arkaya işte Laurent'tan sonra Oğuz Çetin geldi. Tuncay'ın parladığı böyle Ortegalı'nın gidip bizim Türklerin ön plana çıktığı. Devre arasında 4 transfer yapmıştık hatırlarsın abi. Kemal Aslan, Beş Jasnik, Rebro, Erhan Bayraktı yanlış hatırlamıyorsam bile. Hakan Bayraktar mıydı, Erhan Bayrak mıydı? Bu 4'ü devre arasında gelmişti.
Olmuştu evet. Ben o maçları o dönemlerden konuyla karıştı ama Tuncay'ı hatırlıyorum mesela. Tuncay o bayağı parlamıştı. Yani evet. O yarım kalma Tuncay'a çok yaramıştı. Yani genç bir oyuncu parlamıştı. Turan Sofoğlu da aklımda yani zaten bütün derbileri kazanmasıyla kaldı ama onun dışındaki hiçbir maçta başarılı olamamıştı. Bir evet. Daha bu sezondan benim aklımda ne kaldı biliyor musun? Turan Sofoğlu döneminde yine maçlara gidiyorduk. Düşene acayip vuruyorlardı abi hakemler. Bak ben o sezon anlamıştım. Yani büyük de Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş diye hatırlamıyorum. Ben Fenerbahçe ayırt etmiyorum. Ben Fenerbahçe'yi gördüm. Yani Avrupa'ya da gitmeyelim havasına dönmüştü. Turan zamanında mıydı? Tamer Güney zamanında mıydı? Mustafa Denizli çünkü sadece lig oynayalım. Geleceği belliydi. Avrupa'ya da gitmeyelim diye takım böyle acayip oynandı. Ama hakemler golümüzü falan vermiyordu ya. Şeyi Bir Bursa maçı hatırlıyorum Kadıköy'de. Bursa küme düşmeye oynuyor. Yarı sahaya geçitmiyor bizi hakem. Vuruyorlar, kırıyorlar Kadıköy'de ha. Ben dedim ki o zaman bak çocuk rahatım ya, gencim. Demek ki büyüklerin hiç sarsılmaması lazım abi. Biraz
Kesinlikle.
kötü hakemler intikam alıyor sanki.
Vururlar. Bu sadece bizim için değil. Yani benim hatırladığım, bak, Galatasaray'ın da böyle çok korkunç sezonlar olurdu ya abi.
Evet.
6. 7. 8. giderdi. Bir hatırladığım Galatasaray'ın da Olimpiyat adında bir Rize maçı vardır. 5 tane attı Rize Galatasaray'a. Beşlemişti yani. Hakem inanılmaz doğruyor. İnanılmaz. Galatasaray böyle var ya, doğramıştı. Kan doğramıştı yani Galatasaray'ın topuna. Fatih Terim teknik direktördü hatta, o hatırladığım kadarıyla. Hacı Macı daha gelmemişti. Yani böyle hakikaten senin dediğin gibi büyükler bir kere düşmeye görsün, acayip çakıyorlar.
Hemen tokatlıyorlar hemen. Hakemler intikamı seviyorlar ya.
Çok seviyorlar, acayip seviyorlar.
Abi şimdi buradan bizim zamanımıza, yani dinleyicilerimizin çoğu da yaş ortalaması bizim, ben baktım 40, 28-37 arasıymış. Ve son hatırlayanlara gelelim. Oradan gençlere doğru ineriz. Abi bak Veselinovic baba, ben hatırlamıyorum. Ya yani o sezonu hiç bilmiyorum ama biraz muhabbet etmişliğim var yani daha büyük beni Fenerbahçeli yapanlarla. Veselinovic ilk geldiğinde daha bir süper top oynatıyor. Yani ama sezon sonunda averajla şampiyon oluyoruz biz abi. 10 gol fark averajla şampiyon oluyoruz. Ve anlamsız bir şekilde gönderiliyor. Yani o zamanın arşivlerine, gazetelere hiç bakmadım ama yani şampiyon yapan hoca Fenerbahçe'de gönderiliyor yani.
Oradan oturmuş.
Ama söylüyorum yani bunu şimdi yeni nesil pek anlamıyor ama Fenerbahçe'nin nasıl kazandığı da nasıl kaybettiği de çok önemli abi. Şimdi mesela diyorlar ya, Pereira geliyor işte 3 hafta 3 mağlubiyet alırsa filan hemen gönderiliyor işte başın. Abi 3 mağlubiyet değil. Nasıl mağlubiyetler aldığı bile önemli. Yani taraftar kazanmayı ve kaybetmeyi değil. Nasıl kazanıp nasıl
Nasıldı?
kaybetmeyi Fenerbahçe taraftarı çok önem veriyor. Yani başka örneği var mı bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Çok net katılıyorum sana. Yani burada çok bariz örnekler de var. Yine daldan dala atlayacağız ama dün bir abimle konuşuyorduk. Pereira dönemini söyledi bana. 95-96. Sen de daha iyi hatırlarsın. Benim ilk şampiyonluğum, gördüğüm ilk şampiyonluk. Tribünde millet diyor ıslıklıyordu. Hatta bir Bursa maçından bahsetti bana. 3-0 öne geçtik diyor. 25. dakika mı, 40. dakika mı neydi? Millet şaşırmıştı. Birbirine bakıyordu. Ya biz nasıl 3-0 öne geçtik diye. Yani
Doğru.
o takımdan genelde 1-0, 2-0, 2-1 galibiyetleriyle biz o sene şampiyon olmuşuz. Pereira'nın öğrencileri. O 95-96'da.
Hiç vites yükseltmiyorduk abi. İnanamazsın yani. Böyle Rolanti'de yani diyorlar ya, en sıkıcı Dünya Kupası 94. İşte Amerika 94. Aslında benim ilk Dünya Kupası yani net hatırladığım en sevdiğim 94. Ama Brezilya maçları, bak sana yemin ediyorum, Brezilya maçları yok bende. Brezilya İtalya finalini hatırlıyorum. Diğer maçları ancak böyle YouTube'dan açmam lazım. Çünkü bütün maçları izledim. Ama Brezilya yani maçları yok. Çünkü o kadar ağır oynanıyor ki yani karşı tarafı bile yapıyor, ağırlaştırıyor. Makine gibi oynuyorlardı. Gerçekten makine. Fenerbahçe de makine gibi oynuyordu. Yani ben o zaman televizyondan filan arada bir maçlara götürüyorum. Bizim karşı komşumuz vardı. Rahmetli, o beni Fenerbahçeli yapmıştı. Benim sülalede Fenerli yok.
Allah Allah.
Babam filan hepsi Galatasaraylı ve Beşiktaşlı da değil, Galatasaraylı. Bak 3 amcam var, 3 dayım hepsi Galatasaraylı, babam Galatasaraylı ama onlar biraz daha siyasete, politikaya yakınlar, futbolu biraz kitlede yapıyordu diye bakınca bizim karşı komşu beni 5 yaşında stada götürdü. Hep de bana iyi de bir Fenerbahçe'dir, ailece Fenerbahçe. Onlar yaptı, onlarla gidiyorduk, hatırladım. Yani abi, ya kazanacağını biliyorsun da oynanan sana bir şey katmıyor yani. Anladın mı? Oynanan futbol bu mu acaba filan diyorsun ama de vardı yani, uzun süreli başarısızlık filan olunca Pereira bir de gerçekten çok çok iyi bir kadro değildi yani. Aykut vardı biraz sallantıda, Boliç, ondan sonra Atkinson gelmişti ama hani saman alevi gibi bir iki maçı vardı. Savunmamız iyiydi. Orta sahada yani mesela o şampiyonluğa damga vuran bir adam yoktu. Oğuz mesela parça parça oynadı sezonu. Hiç böyle şampiyonluktan akılda kalan, bak bir Trabzon deplasmanı var. Ya başka maç yok böyle şampiyonluk oluyor. Yani o maç olmasa şampiyonluk da gidiyordu biliyorsun yani. Aslında geriye düşmüştük.
Tabii.
Ama işte o maç, o son bölümü Pereira çok iyi oynadı. Yani o Trabzon deplasmanında filan takım kazanacağını hissetti herhalde. Yani çok rahatlar. O ortamda rahat olabilmek her takımın harcı değil. O da Pereira'nın son dönemindeki yani son haftalardaki başarısı büyük ölçüde. Ama öyle bir şampiyonluğu hop yaşandı gitti yani. Geriye bir şey kalmadı.
Sen şeyi hatırlıyor musun abi? Konuyu tekrar aynı yere çekiyorum da. 95-96 o Trabzon maçının öncesi Alişe'nin bir maçtan sonra yani sezonlar yıllar sonra bir beyanatı var. O maçta kaos yaratmışlar aslında. Böyle resmen adam bir mit operasyonu gibi böyle bir bayağı bir olayları büyütecek, provoke edecek, şehri provoke edecek, gerecek bayağı bir aksiyon almış Aziz Alişen.
Yani abi Alişan zaten kaos yaratmayı çok iyi bilen bir adam. Yani Alişan sonraki Trabzon deplasmanlarında da bunu yaptı. Daha önce görevdeykenden yapmış. Yani oyuncuları, antrenörü, tribünleri yani Aziz Yıldırım mesela tribünlerle falan oynamayı sever ya ama bu hep negatif yansır. Alişan bunu hep pozitife çeviriyordu. Yani kaostan, kavgadan Fenerbahçe tarihi zaten şimdi de diyorlar ya mesela Alişan'la Alişan diyorum. Aziz Yıldırım'la Ali Koç barışsın filan falan. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yok. Yani hep bir savaş, hep bir kavga var. Ve bu kavga, bu devinim Fenerbahçe'ye bazen negatif, bazen pozitif yansıyor. Ama Alişan bunu en iyi başaran adamdı. Yani inanılmaz. Yani Trabzonspor o maçta bizi yenmeyi bırak. Beraberlikle Trabzon'a yeniyordu. Bir maç önce galiba Van maçı da kaybetmişlerdi 1-0.
Evet.
Ama Trabzonspor'un ruh hali o gün bizi yenmek onlara yetmiyordu. Yani öyleydiler ya. Sahada da öyleydiler. Abdullah gol sevinci mesela görmüşsündür hatırlarsın belki.
Hatırlıyorum abi.
Az yani. Bir gol atıyor Abdullah. Soldan kulübeye koşuşu herkes arkasında zannedersin ki tribün de peşinden geliyor kulübeye. Yani daha da vuracağız, daha da vuracağız. Yani vuracağım kırbacı muhabbeti o hale getirmişti yani. Hırslandırmışlardı. O Trabzon'un o hırsı damarı onlara biraz negatif yazdı yani maç.
Ters patladı resmen. Hiç
Maç.
gerek yok. Şimdi düşünsene abi böyle bir şey Fenerbahçe'nin biz çok dramatik şeyler kaybettik ama hani o kadar baskın oynadıkları bir maç ben maçın şeyinde çocukken hatırlıyorum. Sonradan da tekrar izledim. Sırf Rüştü'nün örümcek ağı denen yerden çıkarttığı kaç tane frikik var? Kaç tane yani? İnanılmaz Hami'nin şutları.
Ya şu ya dikkat edersen özeti de yayınlanıyor. Karşı kalede yokuz yani ilk yarı.
Yokuz. İki topumuz var. Başka hiçbir şey yok.
Orada bir Erol şey değişikliği var. Kim çıkmıştı o zaman? Sezonu yarım yarım oynuyorlardı. Sol bek. Adını unuttum bak. Sezonu Hasan Ali diyesim geliyor yani. Onu andırıyorduk.
Halil
Tamam mı?
İbrahim.
İbrahim aynen. Halil İbrahim'le Erol sezonu yarım yarım oynuyorlar. O maçı Halil İbrahim'le başlamışız. Halil İbrahim daha hücumcu oynadığımız zaman oynuyordu abi
Evet.
inanılmaz. Ama Halil İbrahim oynadı ama soldan bir kere çıkmadı. Erol girdi, Erol yaptı ortaya. Yani gerçekten Oğuz'un o friki çok iyiydi yani. Oğuz'un o friki, o duygularımı şimdi böyle bir kez daha hatırladım. Ama oradan da hani Alişe'nin oluşturduğu, Pereira'nın sakinleştirdiği başka takım çıkamaz ya oradan. Ya abilerimiz filan anlatıyor. Stat'tan ayrılış, eve dönüş, o tribün belki bir programda yani o artık sen de Aydın abiyle ikiniz sizin yanınıza o maça giden abilerimiz var. Onlardan birini katarsak sırf o maç öncesi sonrası
Kesinlikle abi. Film gibi bir hikaye. Bir de dediğin
mutlaka.
çok doğru ya. Biz hakikaten Hatice kısmına çok takılıyoruz neticeden ziyade. Mesela az evvel söylediğin laf benim çok kafama takılmıştı konuşurken. O sene çok maç hatırlayamazsın dedin sen. Şeye dair. 95-96. Hakikaten yok. Arapasa Atkinson var. 3-0 Galatasaray maçı. O maç var. Ben Trabzon'un daha fazla maçını atıyorum. Bizi şampiyonluğu getiren Trabzon maçları var ya. Vanspor diyorsun mesela. İşte bizim maç dersin. Son maç Trabzon'un Eskişehir'i yedilediği maç ki sonrasında bir hikaye yazdı. Yıllar sonrasında Eskişehir'in bilenmesini Trabzon'a. Eskişehir'i küme düşürdüler. 7 gol atıp averajla. Eskişehir koca bir şehir Trabzon'a bilendi. Farklı bir sezonun sonucunu doğurdu. 2012-2011'i doğurdu mesela en basitinden. O sezon Trabzon'un hikayesi bizden daha fazla baktığında oyun saha içerisinde. Pereira'nın gitmesini birazcık hani hakikaten bu netice Hatice kısmına çok takılmamızın etkileri var ya.
Ya tabii. Ya bak şöyle söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Ben Trabzon'un bir önceki maçta yani gol atan oyuncu Beşiktaş'a gelmiş. Ben onun ismini falan hatırlıyorum. Golü hatırlıyorum. Dakikasını hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe mesela son hafta kimi yendi hatırlamıyorum yani. Şimdi daha da yaşlandık. Oraları unuttuk ama
Ben hatırlatayım. Manspor'u yendik abi.
yani bak Trabzon'a gol atan adam ismi neydi hatırlamıyorum. Beşiktaş'a transfer oldu.
Erkan.
Ya sol bek ya sağ bek. Bek oyuncusu yani.
Erkan'dı galiba.
Olabilir yani. Tipi gözümün önünde ama ismi
Evet.
çıkmıyor.
Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şimdi Aydın abi izlerse düzeltir beni.
Olarak bırakabilirsiniz. Bu
Bantta
arada kanala abone olmayı unutmayın.
Evet.
Hani şöyle ben 87 yani 88-89 Veszprém için sezonunda 7 yaşındayım. Kutlamaları ve bazı maçları hatırlıyorum. Sonraki dönemlerde 90-91 gittiğim sezonunu mesela oraları hatırlıyorum. Ama Trabzon şampiyonluğunda hatırladığım çok maç yok. Gerçekten yok. Galatasaray maçı ve caddedeki inanılmaz kutlamayı hatırlıyorum. Yani o benim için şeydi yani. Ergenliğe yaklaşırken gerçekten bir Fenerbahçeli olma festivaliydi. Buradan Vesona 3'e geçelim.
Geçelim abi.
Çünkü son bölümü biraz daha güncel olduğu için uzun tutacağım abi. Vesona 3 dediğim gibi konuyu açarken 10 averajla şampiyon Beşiktaş'ı averajla geçip şampiyon olmuş ama gönderilmiş bilmiyorum. Bilen olursa bize anlatır. Sonra 88-89'da geri geliyor. İnanılmaz bir şampiyon. Yani inanılmaz bir kadro. Yani gerçekten hani belgeseli çekilebilecek bir sezon. Zaten en son Sokrates Dergi onun bir röportajını yapmıştı. Çok iyi oyuncular, çok iyi insanlar. Gerçekten ben hepsini tek tek çok seviyorum. Onun dışında yani Müjdat Yetkiner bile şimdi kulübün dışında Azizci falan oldu ama ben çok seviyordum Müjdat'ı yani. Sonra ikinci sezon inanılmaz kötü bir sezon geçiyor. Yani mesela çoğu kimse hatırlamaz onu. Bilmiyorum sen biliyor musun? Şey yok yani. Herkes sakatlanıyor. Bir sonraki sezon.
89-90.
Tabii 90 89-90'da o Rıdvan neredeyse 7-8 maç oynuyor. Aykut bir tek sağlam. Hasan Vezir'i kaybediyoruz. Yerine geliyor. Nisan geliyor. Birinci Nisan. Nisan geliyor. Nisan hiç katkı yapamıyor. Zaten sezon sonu kaçıyor gidiyor. Başka kim vardı? O Hakan Tecimer normalde hep sakatlıklarla anılır. O sezon oynadı bayağı. Turan Sofoğlu hiç yok. Bunlar yani Turan çok kritik adamlar. Mesela şeyi yazmıştım şuraya bir yere. Aykut 29 rol atmış bir önceki sezon. O sezon 10 rol atabilmiş sadece. Ve hani 103 gollü takım 70 golle sezonu bitiriyor.
Evet.
Final. Ve sezon sonunda tabii ikinci olunca klasik Fenerbahçe. Veysel
Hocam
hocam
güle güle.
bay bay yani bugün hala yani bu sakat kadroyla yani bakıyorsun kadroya maç oynama şeyine falan bak bir ara ya dersin ki helal olsun yani nasıl ikinci yapmış dersin. Bak yine ikinci yani eldeki o yıldız kadrosu en iyi oyuncularından biri gidiyor yerine Nilsen'i koyuyorlar falan bir şekilde ikinci yapıyor. Ve çok güzel bir oyun yani seyirlik bir oyun ama yetmiyor tabii ki Fenerbahçe'ye yetmiyor abi hiç
Yetmez
kimse.
abi. O sezona
Yani
dair bir iki detay var. Sen belki hatırlarsın abi. 89-90 için konuşuyorum. Sezonun başında ya şeyde okudum ben de araştırıp çalışırken Agüero diye bir stoper getirmişler Arjantin'den.
evet.
Bildiğin Agüero'yu getirmişler. Hatta sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte böyle bir iki maç üst üste Alman takımlarıyla iki maçta hazırlık maçına 2 gün üst üste çıkartıyorlar adamı. 45'er dakika oynatıyorlar. Adamı sahada dili çıkacak seviyeye geliyor. Ondan sonra bunu gönderiyorlar. Eylül ayında da bir Polonyalı bir Alman geliyor. Alman da Franz Beckenbauer'un ölen oğlu. Bak
Onu
şeyin ölen oğlunu denemeye getiriyorlar. Beğenmeyip geri gönderiyorlar. En sonrasında Bayern Münih'te sportif direktörlük falan yapmış top oynayıp. Beckenbauer'un oğlunu getirmişiz yani düşün.
çok
İdmanları
güzel.
falan çıkarmışız. Hazırlık maçında oynamış. Bir hafta mı ne denemişiz yanlış şey değilsem. Ondan sonra göndermişiz adamı. Çok garip bir hikayesi var o 89-99'un.
Polonyalı Wisniewski mi orada oynuyor? Peki git.
Wisniewski.
Abi bak Wisniewski o sezondan yani bir sezon oynadı değil mi? Bir sezon oynadı Wisniewski.
Evet.
O sezonda en unutamadığım adam. Yani çizgiden iki kere filan top çıkarttı galiba ama yani lakabı çizgi adam filan kalmış. Sanki her maçta çizgiden top çıkartıyordu. Mahalle maçlarını oynardık ya abi. İşte kaleciyi geçti mi? Adam kaleciyi geçti mi? Ben sırf Wisniewski özentimle çizgiye koşardım. Gol olsun olmasın. Yani o topu çizgiden çıkartacağım Wisniewski olacağım. Yani 5 metre geride olsun. Ben bir de çocukken abi şöyle bir şeyim vardı. Erenköy'e taşındıktan sonra benim yaş grubum ablamın arkadaşlarıyla hep oynadım. Yani ablamın yaşıtları erkekti. Benim yaşıtım çok azdı. Hep 3-4 yaş büyüklerle futbol oynadım. Onlarla top oynayınca da hani böyle şey oluyorsun. Ekstra işleri yaparsın ya. Ekstra işler peşinde koşmak zorundasın. Çünkü onların içinde adamlar büyükler ve iyi oynuyorlardı yani. Bizde Erenköy'de inanılmaz bir mahalle kültürü vardır yani. Her yaş grubu böyle alt yaş grubuyla filan adam alır filan mahalle maçları. Kendimizi göstermek için de çizgiye koşardık. Erenköy Kız Lisesi'nde bir maç oynuyoruz. Yine mahalle maçı böyle. Başka bir mahalleye karşı oynuyoruz. Bayağı farklı gerideyiz ama. Yani biz mahalleden çıkıp bir okulun bahçesinde ilk kez oynuyoruz abi. Ve o saha bize çok büyük gelmişti. Yani ben taş çatlasın kaç yaşındayım? Yani 10 yaşında filanım yani. İlk kez düşün arabaların arasında filan oynayan çocuk böyle büyük bir toprak saha görmüş. Bizi bayağı tokatlamışlardı. Hatta onlar da şeydir, Laz Mahallesi derlerdi onu. Hepsi Trabzon. Abi bizi orada bayağı farklı şey yeniyorlar. Bir pozisyon oldu. Geçti kaleciyi. Tamam mı? Topu kaleye böyle hafif yüksek vurdu. Ben yine koşuyorum tabii. Topu çizgiden çıkartacağım ya. Bir kale direği bu kadar taş var. Kaya yani. Ben topu çizgiden çıkarttım uçarak. Kayaya bir girdim. Allah'ım şaşırdım. Oldum yani. Vişnevski hiç unutmam yani. Öyle bir anı çok
Yara
seviyorum.
bırakmış sen de abi, Vişnevski belli.
Baya top. Kayanın üstü. Bir Vişnevski, bir de rahatsız eden gelen Semih var ya. Semih yatarak
Yok.
müdahale. Acayip yatardı. Hiç benim çocukluğuma damga vurdu yani. Semih gibi yatmaya çalış. Vişnevski gibi topu çizgiden çıkartmaya çalış. Ama büyüyünce forvet oynadım. Savunmayla işim kalmadı. Yerlerde betonda abi. Abi sonra biliyorsun onu da hızlıca geçeceğim. Sonra biraz pası sana atacağım. 97-98 sezonu Rıdvan Dilmen ve abimiz
Veselovic.
Rıdvan Dilmen sportif direktör, menajer öyle garip bir şey yani o zamanlarda. Geldi. Veselovic'i ben o dönemde hiç hatırlamıyorum. Yani bütün çocukluk kahramanım Rıdvan Dilmen. Sadece onu hatırlıyorum. Veselinovic orada var mıydı, yok muydu? O sezon Fenerbahçe'ye ne katkısı oldu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe tarihine ve Veselinovic çok güzel anılar bıraktı yani. Keşke o geri dönüş yani ne bileyim başka bir şekilde olsaydı. Yani biraz orada Veselinovic kullanıldı yani o beni üzüyor yani. Her zaman o şeye geldiğinde üzüyor. Çünkü yani yaşlı bir amcayı getirmişler oraya koymuşlar ama bütün şeyler Rıdvan'da yani. Rıdvan. O üçüncü geri dönüş belki olmasaydı daha güzel olurdu ama
Bir
hocam
de
yani
şöyle oluyor sanırım abi, biz liderdik. Normalde 97-98, hatta başkanlığın değiştiği Şubat seçimleri, meşhur Şubat seçimleri. Ali Şen gidiyor. Ali Şen'in yerine Aziz Yıldırım geliyor. Geldiğinde lider. Hatta kendi yönetimiyle gelmiyor. Sanırım bir 4-5 ay Ali Şen'in
tabii.
Vefa Küçük'ün listesiyle başkanlık yapıyor. Sen daha iyi hatırlarsın o dönemi. Haziran'da kongre biz şey gittikten sonra biz liderken ligi veriyoruz.
Galatasaray maçı öğlen Aziz Yıldırım başkan oldu. Akşam Galatasaray deplasman.
2-2.
89'da 82-83 o dakikalarda boyu çattı. Beraberliği kurtardık. Ama o sezonun sonunu Galatasaray şampiyon oldu yani.
Hatta o maç şeyin 20-45 muhabbetin ilk çıktığı maç. Adnan Polat 20-45'te lideriz diyor 15 Şubat'ta. 20-45'te lideriz diyor. Saat gösteriyor. İlker Yağcıoğlu'nu hiç unutmuyorum. Ali, çocuktum yani. Çocuk yaşlarım. O zamanlar televole futbol yayını yapan bir şeydi. Ya maratondu, ya özür dilerim televole değil. Maraton programındaydı. Maratonda işte hatırlıyorum Erman Toroğlu, Şansal Büyükağ falan. Sahaya bağlanıyorlar. İlker Yağcıoğlu'nun peşinden Akınsel'di yanlış hatırlamıyorsam koşan. İlker diyor ne düşünüyorsun maç hakkında işte. Saat 20.45 biz hala lideriz diyor Akınsel'e dönüp. Adnan Polat'a futbolcumuz laf sokuyordu. Düşün o zamanlar. Sokan da İlker Yağcıoğlu. Sezonu kaybettik tabii. Nasıl gitti? Kimle başlamıştık o sezonu tam hatırlamıyorum. Lazaron değildi. Bir önceki sezon Lazaron. Otto Barış mıydı abi?
Otto Barış'tı.
Otto
Barış'tı.
Barış'tı. Tabii. Otto Barış'tan sonra Rıdvan Veselinovic'le bitiriyoruz sezonu. Onlar ligi kaybediyor zaten. 4 puan farklı mı ne vermişiz zaten? Bakmış hatırlıyorum yani. Çok yakın vermiştik.
Ya o sezon şey aslında Ali Şen'in orada bir şeyi var yani. Ben anlayamadığım bir şekilde neden yani iş hayatı mı başka bir şey mi bilmiyorum. Bir anda bıraktı. Yani Ali Şen böyle şeyleri sever. Belki sezon sonunda şampiyon olamayacağını gördü. Ali Şen hani o garip bir adamdı yani. Belki bir gün konuk edersek kendisi anlatır yani. Ama
Kokusunu almıştır abi atmosferini.
ve hiç şey yok yani. Şimdi Aziz Yıldırım'ın futbol şube sorumlusu olarak görmüşlüğümüz var ama yanlış yani yanlış anlaşılan seyirciler o zamanın futbol şube sorumlusu şimdiki gibi göz önünde falan değil yani. Yani hep hiç gözüken sadece başkanlar Fenerbahçe'den başkanların kulübü olmuştu yani.
Evet.
Başkanlar. Yani başkanın arkasında bir Aziz Yıldırım'ın olduğunu bile çok nadir, belli başlı yerlerde filan mikrofon uzatıldığında ufak küpürlerde filan çıkıyordu. Yani o sezon gerçekten şampiyonluğumuz elimizle Galatasaray'a verdiğimiz sezonlardan biriydi. Ve iyi bir takımdık yani. İyi bir kadroydu yani. Güçlü bir takımdı.
Bence de öyle. Okocha falan vardı değil mi? Tabii Okocha,
Safvet Sancaklı bile olabilir yani, hatırlıyorum.
evet. 4-0'lık. Yok, o maçta değil. Pardon, özür dilerim. O da vardı ama o önceki sezon. Aziz Yıldırım şey diyor ya o sezon için abi. Galibiyetlerden sonra hangi? Son basın toplantısında mıydı hatırlamıyorum. Galibiyetlerden sonra o ilk sezonunda takımı Ali Şen'e götürürlermiş işte. Takım şeyle beraber Ali Şen'e, yöneticiler Ali Şen'e götürürlermiş. Aziz Yıldırım öyle yalnız kalırmış.
Yani oyuncular bile Ali Şen'e gidermiş yani.
Çok ne kadar zor bir durum aslında baktığında. Büyük baskı.
Şey yapıyor biraz. Abartıyor yani. O
Belki
doğru yani, bazı şeylerde evet yönetim kurulu Aziz Yıldırım değil, Vefa Köçü'ydü, ama yani çok zor bir şey abi. Böyle bir kontrol kuralı olabilir mi? Ben seçiliyorum, adamın yönetim kuruluyla yani.
çok ağır bir şey ya. Gerçekten öyle. Çok saçma bir şeymiş.
Buna gidiyor bak, takım şampiyonluğuna gidiyor, yaşanan bu yani. Yani orada kimse yani, kural kuraldır ama beyler böyle saçmalık olmaz. Bir daha oynayalım diyemiyorlar. Sezon sonuna kadar bekliyorlar. Ve Aziz Yıldırım başka bir şey yapıyor. Başka bir liste yapıyor. Yani gerçekten işte Fenerbahçe yani bir şekilde
Çok
kal.
saçma bir tüzükmüş gerçekten ya. O dönem için konuşuyorum da yani 3 ay sonra niye Aziz Yıldırım'ın tekrar şey listesi geldi falan. Çok saçma. Bir de şampiyonluk kaybetmişken seçim mi yapıldı? Ben onu da bilmiyorum mesela. Nasıl bir anda kongresi yönetim kurulu değişti
Abi o zaman şey, seçimler zaten bu aralığa falan geliyordu. Yani
falan.
dünyada saçma şey. Sezon ortasında başkan değiştirebiliyordu. Fenerbahçe'de de Ali Koç şey, Ali Şen bizi öyle bir yola sürükledi. Aday olsaydı seçilmemesine imkan yoktu yani.
Bence de.
Ama bir anda ben Vefa'ya bırakayım dedi. Vefa Küçük de yani o rakı muhabbetini biliyorsun, kafaya rakı koyma. Mesela o derler ki seçimi orada kaybetti yani.
Evet.
Haklı olabilir yani. Bugün son iki seçimde de gördük. Fenerbahçe taraftarı şeyi sevmiyor yani.
Ezik.
Ultimatum sevmiyor. Fenerbahçe
Sevmez abi.
sevmiyor. Yani işaret gösterimi, Aziz Yıldırım içerideyken de buna benzer şeyler oldu. İçeride hapisteyken seçildi. Yani sevmiyoruz. Yani böyle aykırı olmayı seviyoruz. Farklı olmayı seviyoruz. Farklı kazanmayı seviyoruz. Yani garip bir
Baskın
hep.
karakterleri seviyoruz ya.
Aynen. Ya sanki bir okul var da bir tornistana koyuyorlar, hepimizi böyle çıkartıyorlar onu.
Abi Ali Şen'in son maçı, son bir konuyla ilgili son bir cümlemi söyleyeyim. Ali Şen gitmeden evvel son bir maç yaptı. İçeride Altay maçı. Bedava bilet. Gittiğinin şerefini kapıları açtırdı. Biz de Bursa'da yaşıyoruz. Yaşım 10. Yani 98 sezon. 19 yaşındayım hatta yani. Babam da beni Bursa'dan aldı getirdi Bursa şeye. Ben de o koça delisiyim. Kırmızı krampon. Hala benim halı ayakkabılarım kırmızıdır. Ya hep de kırmızı alırım. Yani düşün. O koça yüzünden. Bak yaşım kaç oldu? 33 yaşındayım şu anda. Hala deli gibi halı ayakkabısı aldığımda önce kırmızılara bakıyorum. Turunculara bakıyorum. Kırmızıya bakıyorum. Bir delilik var ya. Adamdan bana oturdu o çocukluğum. Hiç unutmuyorum. Mahşer kalabalığı var böyle. İlk yani çocuk yaşta ilk polisten cop denen şeyi ilk orada yani kalabalıkta bir arbede çıktı. Polisin copu çocuk çocuğum çocuk bu arada ben iri bir çocuktum her zaman 6 kilo doğdum her zaman iriydim polis de polis yapıştırdı bana ben babamın işte tepkisi devlet memuru babam hiç böyle hani devletçi de bir adamdır yani babam polise bayağı bir çıkışması var şimdilik en azından canlı yayında böyle söyleyeyim, şey, böyle söyleyeyim. Polisi güzel bir alaşağı etmişti yani çocuğu olunca insan yani devleti memleketi tanımıyor orada gördüm babam da yani onu.
Yani zaten o polislerin şeyi var ya, ben en üzüldüğüm olduğum şey böyle kalabalığa.
Evet.
Neyse. Şey,
Velhasıl gelelim bizim konulara. En güzel konulara.
ve Sönder'i gönderdik. Daum'la iki şampiyonluk, üçüncü son şey. Şöyle sorayım. Sen Daum'la o sezon gönderir miydin?
Evet. O zamanki aklımda mı? Şimdiki aklımda mı?
Aklımda.
2006 Giray Bilecan gönderirdi. Ama 2010, 2021 model Giray Bilecan kesinlikle göndermezdi.
Ya ben
Yani
ha
2006 Giray Bilecan çok sinirliydi abi. 3 sene üst üste yani şampiyonluk 2 sene olmuş. Avrupa'da başarı gelmemiş çok sinirli. Efsane kadrolar konuşuyoruz Abbiyallar falan. Ama Avrupa'da gruptan çıkamamışız son senesinde. Kurulmuşluğum vardı. O sene bir de bir taraftarın üzerine çok oynadılar 2006'da. Hakem olayı yüzünden. Hep
evet.
hakemle kazanıyoruz ilerliyoruz algısı oluşmuştu. Evet. Samsun'la Konya. Bende böyle hak etmediğimiz bir şampiyonluk geliyormuş gibi bir his oluşmuştu bende 2006'da çok fazla.
Galatasaray'da hep böyle mağdur. Paraları
Evet.
yok.
Fakir fukara edebiyatı konu dediğimiz konu.
Onların parası yok ama futbolcular kendi şey yapıyor. Bak bunların bir elleri yağda bir elleri balda. İyi takımız abi ne yapalım yani. Görevlerini yapmıyorlar. Yani buradan bir mağduriyet yaratılmıştı. O son bölümde çok etkiledi.
Benim psikolojimi net etkiledi yani.
Orada bir kritik bir şey de var. Dağım da az değildi. Aziz Yıldırım'a orada hak verdiğim şöyle ufak bir yer var. Yani sözleşmeyi sezon sonuna doğru iteledi. Yani şampiyon olup ben masaya oturayım dedi. Genelde o hocalar kendilerini güvende hissetmek için sezon ortasında sözleşme imzalar ya. Dağım şampiyonluğu kafada almıştı. Bir önceki şampiyonluk da yani öyle çok şeyle gelmedi yani. Haftalar öncesinde hiç şampiyon olmadı Dağım
Tabii
yani.
ki de.
Yani
Kadıköy'de Galatasaray maçına çıktık 2004-2005'te. Bir
evet.
kaza kurşunu olsa gittik. 1-0 yendik sadece.
Ondan önceki sene de galiba öyle bir şeydi.
8
Son
puan geriden geldik. Düşün ne
tabii.
kadar. Onda da İnönü'ye çıktık. 3-1 yendiğimiz maç. Orada da kaybetsek şampiyonluk gidiyor.
Yani ben hatırlıyorum hatta birinde galiba deplasmanda bir şey oldu. Biz üniversitede kahvede maç izliyoruz. Şeyde Bilecik'teyiz. Dağım'ın ilk sezonu galiba. Maçı izliyoruz abi kahvede. Beşiktaş yenildi. Bir şey oldu. Galatasaray falan birileri de ortak olmuştu. Orayı tam hatırlamıyorum. Benim ev arkadaşım da çok fanatik Fenerbahçelidir Koray. İkimiz böyle maçlara falan da gidiyoruz beraber. Ulan Bilecik'teyiz. Sınav haftası. Bir şeyler oldu. Biz bir kazandık şampiyonuz. Denizli'de kazandık biz. Bilecik'teyiz. Fenerbahçe şampiyon oldu. Nasıl birbirimize bakıyoruz? Ne yapacağız oğlum? Ne işimiz var burada yani? Ya yani bize göre biz ayarlamışız her şeyi. Haftaya şampiyon olacağız. Ama Beşiktaş yenildi yani. Biz deplasmanda şampiyonluk aldık ve hani ağladığım şampiyonluk odur yani. Ne işim var benim burada abi? Herkes orada coşuyor ve Bilecik'ten yerde abi şöyle bir şey. 8 kilometre merkezinin büyüklüğü. Yani ilçeleri daha büyük. Böyle hızlı geçersen Bilecik'ten geçtiğini anlamazsın. O geyik vardır. Gerçekten böyle hani yanındakiyle muhabbet ederken böyle bir şehir içinden hızlı geçersen çünkü kamyonlar falan da geçiyor. Bilecik'ten geçtiğini anlamazsın. Yani şehir şampiyonluk turu atıyorlar böyle arabalarla. Yani aynı 10 dakikada 20 kere falan geçiyor şehir merkezi bu kadar yani. Ama biz Koray'la ağladık yani böyle gözlerim doldu yani. Çünkü caddede şampiyonluk yaşayamamak yani yemişim öyle şampiyonluğu dedirtiyor yani. Ben yani yaşamadıktan sonra yani. O şampiyonluğun çok acısı var. Ama her zaman söylüyorum yani biz taraftar olarak hocayı da göndeririz, başkanı da göndeririz, futbolcuyu da göndeririz. Dağım'ın o sözleşmeyi son şampiyon olup kupayla masaya oturayım 3 sene üst üste öyle para koparayım. Parayı her zaman sevmiştir. O şeyini Aziz Yıldırım'a hak veriyorum. Ama buralarda başkanların işte taraftar olmaması lazım. Belki bizim son senelerde en çok çektiğimiz şey de bu. Öyle bir sıkıntı oldu yani. Devam etselerdi bence Fenerbahçe için daha iyi, daha güzel, daha iyi bir gelecek ortaya çıkardı ama o buhrandan sonra da kimse neden devam ediyoruz demedi yani. Çünkü hiç yaşanmamıştı yani. Ve şöyle bir şey var sen de biliyorsun yani o şampiyonluk maçı oynatmadılar yani. Yani
Tabii
Ümit
canım.
Özdağ falan şey diyor ya hakemlik bir şey yoktu falan değil. Oynatmadılar yani. Maç oynanmadı. Oynanmayan maçta zaten oyuncuların üzerinde bir stres var. Onu dakika dakika dakika dakika tırmandılar. Ben öyle bir tarihte dünyada öyle bir maç izlemedim yani. O maçın kesin tekrar edilmesi gerekirdi. Ve bu Daum Kraus falan varken Fenerbahçe orayı hiç eşelemedi. Şeyler falan konuşuldu. Çantalar geldi, çantalar gitti, primler, teşvik. Mevzu Fenerbahçe orada sağdan bile çekilebiliyordu. Yani başka yani bence soyunma odasına gitmesi lazımdı Fenerbahçe'nin. Mesela Alişan olsaydı Kaos'u, Alişan olsaydı o topunu soyunma odasına götürürdü. Öyle bir şey yaşandı.
Tribünler boşaltmadan da o maçı oynattırmazdı. Ben hep bunu söylemişimdir. Çok haklısın.
Kesinlikle yani şey Trabzon deplasmanında ne oldu kurşun mu yedin filan diyorlar ya adama taş attılar Otobariç'e. Ne oldu kurşun mu yedin dediler filan. Adamın
Magnum
yüzü
vurmuşlar.
adamın burasına gelmişti ya. Adamın burasına geldi. Başkan haklı olduğun yerler var da yüzünü filan bantladılar. İnanılmaz. Ya, oradan bile çıkmayı başarmıştı yani. İşte sonra devam geri döndü. Asıl bizim konumuz bu geri dönüşler. Sonraki geri dönüş. Ne hissettin Dağım geri geldiğinde? Ünlü düşün.
Şimdi Aykut Hoca'nın benim çok sevdiğim bir lafı var. Tamam, Aykut Hoca'nın en sevdiğim lafım geçmiş hatalarından arınarak karşımıza gelir diye bir şey. Biz Daum'dan sonraki sezon 100. yıl şampiyon olduk. Arkasından Zico ile ikinci sezon şampiyonluk gitti. Avrupa başarı var ama şey yok. Bir sonraki sezon Aragonés'te yine bir failure. Bak düşün ki 2 sene şampiyonluk es vermemiz bende o zamanlar nefes darlığı yaratıyordu. Bir daha eski günlere mi dönüyoruz diye. Sadece 2 sene geçmiş ya. 2006-2007'de şampiyon olmuşsun. 2007-2008'de çeyrek final oynamışsın ama şampiyonluk gitmiş. 2008-2009 dördüncü bitirdik. Şampiyonlar Ligi falan vardı. Failure sahibi bunu. Sadece 2 sene beklediğimiz için ben o zamanlar nefes nefese kalıyordum. Allah'ım biz artık eski günlere mi dönüyoruz diye. O yüzden Daum'un gelişinden böyle bir o dönemde ümitlenmiştim. Aa tamam tekrar eski modumuza dönüyoruz diye. Halbuki şimdiye bakıyorum. 8. sene oldu abi.
Ama yani ben de net sana hak veriyorum Daum'un gelişi. Oh be keşke git göndermeseydi. Biraz daha hani futbol daha iyi biliyorsun. Keşke hiç gitmeseydi falan diyoruz. Evet. Ama ikinci geliş yine kötüydü. Yani bit pazarına geri dönüşler iyi olmaz ya yani. Daum'un ikinci dönüşü ilk sezon, ilk gelişindeki futbolu asla yaklaşamadık. Futbol olarak da yani hiç böyle vasatı yakaladığımız az maç var. Ve son maçta gerçekten tribünde o vardı yani. Kaybeder miyiz? İçeride bir de yani. Denizli maçının şeyi geç. İçerideydi. Bir de şunu anlatayım. Mesela yine Koray'la bir anım var. O maçta da caddedeyiz. Bütün meşaleleri aldık yaktık abi caddede. Bir tane meşale kaldı. Koray arka cebine sokmuş böyle. Oğlum dedim bir tarafına mı sokacaksın? Bunu da yer. Sırada girerken alırlar dedim. Ki ben o maçta basın tribündeyim. Dağımın ikinci şeyinde basın tribündeyim. Bir tane dergiye yazıyordum. O zaman Futbol Extra'ya yazıyordum. Onlar sağ olsunlar o sezon beni basıldı. Ver dedim hatta bana bende kalsın benden almazlar. Vermedi inat etti. Onu dedi bu şey dedi şampiyonluk şeyi. Maç bittiğinde var ya telefon açtım ulaşamadım. Mesajda nasıl ana avrat? O meşale yüzünden öldü. Meşale bir tarafına soktum Koray. İnşallah saklamıştır. O meşaleyi de yakmadık. Ben böyle şeyler hani tutulursa ya yani meşale atmama geliyor. İnanır mısın yani bir ay böyle? O meşale yüzünden yani o maçta atmosfer böyle şey vardı yani. Olmayacak, yapamayacak bu takım. Yapamayacağız şeyi. Belki hani Fenerbahçe'nin loserlığı muhabbeti var ya. Ben Fenerbahçe tarihinde hiçbir zaman loser olmadı. Bu Daum'un geri dönüşüyle başladı. Yani oradan çıktı bu mevzu ve o 2011 sonrası sosyal medyanın palazlandığı zamana denk geldi. Şimdileri de taşıdık yani. Şimdi de öyleyiz ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Fenerbahçe tarihinde hiçbir zaman loser bir takım olmadı yani.
Evet. Ben de sana katılıyorum abi. Ben de bu konuda netim. Hatta o ikinci gelişinde Daum'un ilk 8 maçta 8 galibiyetti. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın da bir serisi vardı. 7'de 7 ile gidiyordu. Galatasaray bizden bir hafta önce kaybetmişti. Biz de Antep deplasmanına gidecektik. Antep deplasmanında ilk mağlubiyetimiz vardı 9. hafta. Evet. Daum'un 8. hafta maçından sonra eleştiriliyor işte kötü top oynuyor Fenerbahçe diye. Tarihinde ne zaman 8'e 8 gördüğünüz tarzı böyle çok ukala. Bence Daum'un ağzına hiç yakışmayan bir tavrı vardı. Hiç ondan öyle bir şey görmemiştim ben. Fenerbahçe'den kendini büyük görme gibi bir ilk defa ondan öyle bir şey gördüm. Ne zaman Fenerbahçe tarihinde 8'e 8 görmüş tarzı bir şey söyledi yani. Hiç unutmuyorum onu.
Aynen. Yani Fenerbahçe tarihinde hani bunda 59'dan önceki şampiyonluklar sayılmıyor muhabbeti var ya. Fenerbahçe tarihinde namalup şampiyonluk da var yani.
Tabii canım namalup şeyi var. Sezonları var. O sabrı hiç hoşuma gitmemişti. O kibirli hali ikinci döneminde. Zaten ikinci dönemler bence teknik direktörlerin biraz yani unfinished business diyoruz işte. Bitmemiş mevzuları tamamlamaya gelirken biraz psikolojileri bozuk geliyor. Şimdi ileriki hocalarda da konuşacağız bunu. Bence tabii bu. Yani ama bence farklı psikolojiler.
Daum'a bir şey daha eklemek lazım. Daum'un başına da Aykut Kocaman'ı da getirdiler.
Evet. Öyle bir durum vardı. Adamın hakikaten bir de Aykut Kocaman'ın arkasında backup'ı vardı bir de.
Yani Aykut Kocaman o döneme kadar yani Ankaraspor falan böyle ortalama işler yapmış ama Fenerbahçe efsane futbolcusu olması dışında Fenerbahçe sportif direktörlüğüne gelecek hiçbir şey göstermemişti. Ve bu Aykut Kocaman'ın suçu da değil yani. Bir antrenör olarak onu Daum'un yerine takımın başına getirebilirlerdi. Ama Daum'un üstüne getirdiler. Belki Daum'un yerine Aykut Kocaman gelseydi hem Aytunç Hocaman için de daha iyi bir başlangıç olabilirdi. Çünkü sportif direktörlüğün nasıl olacağını bilmiyordu. Belki o Alex'in tatil muhabbeti, takıma karışması, hocayla transferlerde anlaşamaması, ertesi sezon hocanın isteyip de almadığın transferleri kendisine yapması, hep Aytunç Hocaman görevi yani yukarıdan aşağı gelmesi. Bugün Aytunç Hocaman'ı sevmeyenler, yani ben de mesela teknik direktörlüğünü sevmiyorum. O bölümü böyle bir şey yaptı yani. Alex, sonra üstüne Alex'le böyle cilaladık filan. Hep bunlar Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki kariyerini ekledi. Geri dönüşlerine de Aykut Hoca ile devam edelim. O da Dağım'ın yerine geldi. Şampiyonluk getirdi. Tarihimizin en önemli şampiyonluğunu getirdi. Ama ondan sonra Alex'in ayrılışı, Alex'in kopuşu kötü bir sezon. Aslında kötü değil. İkinci olduk galiba. Ama
Bir
yani
sene
kötü
sonra süper final sezonu vardı zaten.
final kötü bir sezon ama süper finalde de şampiyon olabilirdik. Yani Semih'in topu zannedersem Semih o topu içeri atsa kale ağzından şampiyon olabilirdi. Orada
Muslera'nın
ben
omzuna çarptı top abi. Muslera'nın
evet.
omzuna çarptı.
Aynen.
Ya her şeye geç. Abi süper final öncesinde özür dilerim lafını kestiğim için.
Tabii.
Sezonda alınan puanı yanlış hatırlamıyorsam ikiye böldüler. Ve süper finale öyle çıkıldı. Farazi konuşuyorum. 84 puanla 70 puan bitti iki takımın arasında. 42'ye 35 de süper finale gidildi. Ve Fenerbahçe 34 maçlık periyotta biz geçen gün onu inceledik. 9 tane maçın öncesinde küme düşürüldü. Bak 9 maçın öncesinde küme düşürüldü. En aşağı 5-6 maçta futbolcuların bir kısmı daha içeri alınma tehlikesi vardı.
Evet.
Nihat Özdemir sezon içerisinde tekrar bir istifa, kas süreci falan. Fenerbahçe'nin en aşağı ve bunların hepsinde de puan kaybetti. İçeride bir dış deplasmandaki ilk Galatasaray maçı 3-1 kaybettiğimiz. Ben Fenerbahçe tarihinde daha kötü bir derbi performansı çok net hatırlamıyorum. Sahada gezilen takım ruh gibi o işte Yobo'nun dereye gittiği top, bakkala gittiği top.
Evet.
Ruh gibi bir Fenerbahçe Galatasaray'a paramparça etmiş ve o maçtan bir gün önce Fenerbahçe küme düşürüldü. Bütün yayın organları. Ne bir 2 saat özür dilerim. O psikolojiden çıkıp süper finale gidip hocanın yıllar sonra bir yayında şunu demişliği var. Hangi Fenerbahçe tarihinde hangi maçı, hangi olayı değiştirmek istersiniz sorusuna. Galatasaray'la süper finali, bak Benfica demiyor.
Evet.
17-18'deki iki maçı demiyor, o maça dönüyor. Alex'in gidişini falan hiçbir şey söylemiyor. Her şeye orada cevap vermek isterdim diyor. İşte süper finaldeki o son maça. Bu beni çok mesela onun açısından çok etkilemiştir. Çünkü hepimizi çok psikolojisini bozdu o maç. Giden şampiyonluğa dert yanamamıştık bile. Canımızla uğraşıyorduk stadın orada. Yani bir yandan cemaatle uğraşıyorsun. Çok çok iğrenç bir sezondu ya.
Deplasmanda yani şikeci diye bağırılıyor. Fenerbahçe kümeye diye bağırılıyor. 1-0 geriye düştüğümüz anda inanılmaz bir futbolcunun üzerine şey diyorlar ya işte futbolcular bundan hırslansın. Abi bir sene boyunca hırslanamazsın. Bir maç olsun ısın.
Yapamazsın.
Ama televizyonu
Yapamazsın.
açıyorsun, açıyorsun. Yani belki de tarihin en önemli şampiyonluğu dedik ya 2010 2011. Onun anlamı ondan sonra yüklendi. Yani o şampiyonluğun anlamı
Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısın.
2011 yani bir sonraki sezon 2011-2012 gerçekten çok özel bir sezondu ve bence tamamen teknik direktörlük başarısı gibi bir şeydi. Yani Aykut Kocaman'ın zirve noktası orasıydı ve Alex'in sakatlığı yani orada Alex ile Aykut Kocaman arasında bir şeyler oldu filan falan. Hatta benim şey tweetim var bak hiç unutmuyorum. Silmemişim de duruyordur. Alex'i oyunu almadı. O zaman Eurosport'ta çalışıyorum. Tweet attım yani. Aykut Kocaman Fenerbahçe ise ben değilim dedim. Çünkü Alex oyunu alıp o maçı ya yani o kadar çok istiyoruz ki. Yani çıktığımız nokta Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliliğini falan zorlamışım yani. Oğlum sen kimsin? Tamam mı?
İstanbul.
Yani o tweet orada duruyor. Neden? Çünkü ruh halimin geldiği nokta. Aykut Kocaman'ın ruh hali de o yani. Yani koymuşum Benfica'da şey maçına yani. Anladın mı? O maçı alsaydık yani ne olurdu? Yani bu bir yorumcunun daha şeyi var yani. İyi ki Fenerbahçe şampiyon olmadı. Fenerbahçe şampiyon olmayınca ligimiz tertemiz. Pürü pak.
Evet.
Şampiyon olsaydı abi. Ne olacak? Fenerbahçe düşünsene o sezon şampiyon olsa ne olurdu? Yani,
İnanılmaz bir şey.
olmaz.
Herkese verdiğin cevaba bak sen ya. Bitti.
Evet, ama hak etmiştik yani. O sene gerçekten hak etmiştik. Galatasaray'da çok iyi bir kadro kurmuştu. Yani Biraz Galatasaray sallansaydı yani o şeyde, çünkü zaten playoff'ta sallandılar. Yani Fatih Terim'e de gönderme yapalım. Biz iki kupa aldık final falan, yalan o yani. O diğer kupanın sahibi biziz yani. Playoff'a bir kupa veriliyorsa oranın lideri biziz yani.
Aynen öyle.
Aykut Kocaman, Aykut Kocaman'ın geri dönüşüne geçelim.
Yani geçelim abi.
Aykut Kocaman gerçekten ilk şeyinde, yani bir insanın Allah kimseye taşıyamayacağı yükü vermez derler ya. Bence vermiş abi yani. Aykut Kocaman'a verdi yani.
Vermiş abi.
İlk sezonunda inanılmaz bir şampiyonluk. Daha hayrını sevinemeden, sezonu açmadan şike. İkinci sezon her hafta sonu asılıyorsun. Dar ağacına çekiliyorsun. Üçüncü sezon biraz kötü başlıyorsun ve takımın efsanesiyle yollara... Kimin attığı olduğu şu an bu, hani şeyin, sabaha kadar tartışırız.
Evet. Başka. Aynen abi. Hiçbir yere ulaşamayız.
Sezon, o sezonun sonunda da Fenerbahçe'nin tarihteki Avrupa zirvesine çıkıyorsun ve inanılmaz kötü eleniyorsun. Yani hocalık bir şey de yok ya. Sakatlıklar ve
cezalılar.
Sakatlıklar.
Ya Nebo hatta, Sarıkart cezalıysa düşün. Nebo yoktu.
İçeri atsa filan. Yani kıl payı UEFA finalini kaçırıyorsun. Yani böyle bir sezon, yani üçüncü sezonun sonunda ne bileyim yani, kötü bir örnek olacak ama bundan daha böyle fırtınalı bir şey yaşayamaz bu adam. Hani ve bu adamın biraz dinlenmesi gerekiyordu gerçekten. Bir sonraki sezona başlamadı zaten. Biraz dinlendi, geri geldi. Ama geri geldiğinde de geri gelenlerin çoğunun olduğu gibi kötü bir sezon yaşattı. Ne diyorsun, o sezonu hatırlıyor musun?
Çok net abi. Ben Aykut Kocaman konusunda şöyle söyleyeyim. Sen de hani sevdiğin ya zaten Eurosport dönemi, hani şey, hakikaten psikolojilerin çok zor olduğu bir dönem. O psikolojide taraftar iki kutuba ilk ayrıldığı benim gördüğüm ilk dönemdi. Alex, Aykut, hatta Aykut anti Aykut'a karışan böyle, hatta Aziz anti Aziz'den böyle konjektürel bir ikiye ayrılma, kutuplaşma olmuştu. Kimin nerede olduğu tamamen şahıslara bağlı. Yani Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Alex üçgeninde bir ciddi bir ayrışma vardı. Şimdi ben yapım gereği ortada durmayı tercih eden bir insanım aslında. Bu tip durumlarda. Bir şeyi çok seviyorsam birleştirici olmayı tercih ederim. Ya az çok tanıyan vardır böyle. O dönemde ben Aykut Kocaman safındaydım. Alex'in falan uğurlamasından tut her şeyine. Ölümüne seviyorum. Ölümüne seviyorum yani. Hala da öyle. İşte hakkında söylenen benim bir yapım vardır. Bir insan birini seviyorsam hakkında çok kötü şeyler de söylense sahiplenme huyum vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Çok kötü bir örnek olacak belki ama Fenerbahçe'nin şike yapma söylentisi, tamam mı? Ben 11-12, 12-13, şimdi mahkemede yani her şeyi deplasmana falan gidiyoruz. Şike diye bağırılıyor ya. Yapmışsak da savunuyorum. Görmen lazım abi. O psikolojiye gelmişim. İyi ki yaptık lan. İyi ki yaptık. Oh, bir daha olsa bir daha yaparız. Moduna gelmiştim. Öyle bir deli gibi savunma. Sevdiğini savunma yürüyüşü bende. Abartı. O dönemde arkadaşlarım ikiye bölünmüş durumda. Hakikaten birbirini Nazlı'da, sokakta kalamışlar, Yoğurtçu'da selam vermeyecek hale gelinmiş. İğrenç bir ortam var. O Aykutçu falan denen muhabbetleri hatırlıyorum ben. Sen Aykutçusun, sen Alexçisin. Ne yapıyorsunuz? Deli misiniz falan moduna girmiştim. Tribün ikiye bölünmüş durumda. Okul açık. C blok. C bloktan sonrası Alexçi diye geçiyor. İşte Unifep, Vamos, CK tarafı. İşte Aykutçu biraz daha Aykutçuluğa yakın. Korkunç bir ortam var 12-13'te. Ama ne işte Salih Uçan, işte UEFA, işte yarı final falan derken tekrar bir ortak paydada buluşulma. Senin dediğin çok doğru. Çok gerilmişti ortalık. Gitmesi bence de gerekiyordu. Çok üzülmüştüm. Arkasından gelen anlamsız rahat bir şampiyonluk. Şimdi Ersun Hoca zamanında konuşuruz bunu da. İlaç gibi gelinmiş bu dönem. Hakikaten ilaç gibi. Ersuncu da oldum. Yani Aykutçuluk'tan Ersuncu'luğa da geçtim. Çok hiç umurumda olmaz. Erolcuydum da. Tam Demirel ya. Fenerbahçe camiasının Demirel'i yani. Orta yolculuğun dibi yani.
Benim taraftarım işini bilir.
Ah, tam o mantıktayım. Kim geliyorsa. Vitor Hocam mı geldi? Buyur başımın üstüne gelsin. O madde takılıyorum şaka maka. 17-18 benim yine hayatımda en çok maça gittiğim sezonlardan birisi hep Aykut Hoca dönemine denk gelmiştir. Deplasman hiç daha fark etmeksizin bir de kötü bir dönem geçiyordum özel hayatımla alakalı. Aykut Hoca'nın o sezonu çok büyük hayal kırıklığıyla başladı benim Vardar maçı. Bir maçtan sonra basın toplantısında çıkmaması, ben ilk defa Aykut Hoca konusunda ben bu adam hakkında yanıldım dediğim sezon o sezon oldu. Basın toplantısında çıkmayıp, soru almayıp çıkması, sorumluluktan kaçması. Ozan'ın, ben de o dönem bir tweetim vardı. Eğer 20 yaşındaki Ozan Tufan bütün tribünlerden küfür yiyorsa, kebapçıya Ozan diye hakaretler yiyorsa, sen o basın toplantısına çıkıp sorulacaksın hoca demiştim o zamanki Twitter hesabında. Ben bir tek Aykut Hoca ile ilgili hayal kırıklığım orada o sezonla başladı. Ne Dirar Lens olayı ne başka bir şey. O olayla başladı. O olaydan sonra biraz çektim yani kendimi.
Ama işte böyle olayları yaşarken biz hani kar topu gibi başlıyoruz, yuvarlanıyoruz, çığa dönüşüyoruz yani. Ama bugün de insanlar konuşurken mesela cımbızla çekiyoruz o an, bu an. Ama bu hepsinin birikimi yani Aykut Kocaman'a gerçekten bak ben oyunu, futbola bakışını, Fenerbahçe'ye oynattığı oyunu beğenmiyorum. Ve Fenerbahçe'nin genetliğiyle oynadığını da düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe bir Pereira döneminde defansif bir oyun oynamıştı. Onun dışında bütün hoca tercihleri, oyuncu tercihleri, Fenerbahçe'nin geride 3 tane stoperi varsa 4.'ü alma peşinde değil, 4. forvetini transfer etme peşinde koşmuştu. Taraftar da öyle. Fenerbahçe taraftarı yani Wisniewski'yi hatırlamaz yani. Uçe çok özel. Onun dışında stoperlerini hatırlamaz. Ama yarım sezonu oynayıp şeye kaçan Hasan Vezir'in arkasından gözyaşı döker.
Çok iyi örnek abi.
Hasan Vezir onlar için unutulmazdır. Tanju'yu çok sever mesela. Yani Galatasaray'dan gelip takımı karıştırması, bir sürü şeyi, nazları yani bir sürü şey var. Ama Tanju'yu çok severiz. Tanju Galatasaray'ı çok sever ama biz Tanju'yu çok severiz. Aykut'u çok severiz, Rıdvan'ı çok severiz. Hakan Tecimer'i hatırlamayız ama Pingel'i unutamayız abi. Pingel'i unutamayız. Herkesin yarası yani. Aydın abiye telefon aç, Pingel'de gözleri dolar yani. Aykut o zaman Fenerbahçe'nin bir genetiğiyle oynadı. Az transfer, öz kaynaklar. Yani böyle küçük, yani düşük profilli oyuncular. Onlardan bir takım bütünlüğü. Abi yok Fenerbahçe'de. Yani sen takımı o hale getir. Ama tribünü getiremezsin o hale. Tribün alışmamış. Bizi nasıl o yola getireceksin yani? Bize Alex lazım. Manavi Pop lazım yani. Koşu mesafesini o yüzden anlatamazsın yani Fenerbahçe'ye. Çok koşan Johnson'la olmaz yani. Biz Alex istiyoruz sahada yani. Sabaha kadar tartışacağız. Ben de o dönem Alex'çiydim. Ama ikinci dönemi yani geri döndü Aykut Kocaman. Bence bu çok iyi bir Fenerbahçeli olmasaydı dönmezdi. Çünkü belki Fenerbahçe'ye bir daha ne zaman geleceğim diye de düşünmüş oldu. Belki yeteri kadar ara verdim diye düşündü ama o kötü sezon, kötü başlangıç. Ligin sonunu ikinci bitirdi ama bayağı puan farkı vardı diye hatırlıyorum.
Sezon bu. Oyun 18 için mi söylüyorsun abi? Oyun 18 için söylüyorsun değil mi? Abi 17-18'in sonunda çok garip bir durum vardı. Üçlü averaja kalsaydı Başakşehir şampiyonlu.
Öyle bir şey değil mi?
Yani şimdi biz ikinci olduk diyoruz ya mesela hiç. Aslında ikinci olmadık. Hayalet ikincilik. Yani Galatasaray puan kaybetse Başakşehir'le biz kazandığımızda şampiyon Başakşehir oluyor. Biz üçüncü oluyoruz. Galatasaray'ın kaybedip Başakşehir'in de puan kaybetmesi lazımdı ki biz şampiyon olabilelim. İkinci olduk ama olma şansımız yok gibi bir şeydi. Herkes o son maçı falan der.
Sezon kötü bir sezon yani. Ama anlayabiliyorum yani. Çünkü Aykut Kocaman'ın ilk sezonunda çok fazla şey kalmıştı yani. Omuzlarında çok fazla eksi vardı. Kolay değildi. Ondan sonra o sezonun devamında da yani Aykut Kocaman'la devam etmenin bence bir mantığı yoktu. Hani konuşuyorlar ya Aykut Kocaman'la devam edilseydi, bir iki transfer yapılsaydı, her şeyi böyle değiştirmeseydik falan. Ben katılmıyorum. Çünkü Aykut Hoca pek futbolu güzel bir futbol aklı koyamadı yani. Fenerbahçe'yi pek anlayamadı diye düşünüyorum. Yani aklındaki ya yani mesela Başakşehir'de aklındaki şeyleri yapabilir.
Onu baskı yok.
Ama Fenerbahçe'yi saha içinde yapsa bile saha dışında o istediği Fenerbahçe'ye ulaşamaz diye düşünüyorum. O da geri dönüşlerin en kötüsü belki de, hiç olmamasını istediğimiz ama en kötü geri dönüşlerden biri. Ve Ersun Yanal.
Ersun Hoca. Ya şimdi abi Ersun Hoca çok garip bir durum. Ersun Yanal.
İlk sezonu çok konuşmaya gerek yok aslında bence. Yani hiç gerek. İnanılmaz bir şey. Nisan'da şampiyonluk. Böyle televizyonda diğer takımlar oynuyor filan, biz şampiyonuz. Ulan yani.
Abi açıp açıp izliyor musun ara ara?
Ya şey oluyor yani. Fenerbahçe maçı bittikten sonra bir daha mı caddeye gitsek acaba? Yani şampiyonuz ya yani. Bittikten sonra bir daha mı? Ve gidiliyordu ya. Millet şey yapıyordu yani. Caddede maçı izlenmeye başlanmıştı. İşte. Müthiş bir şampiyonurdu. O da zorlu başlamıştı ama çok mutlu bitmişti. Orada topu sana şeyde bırakayım. İkinci sezonun başlangıcına bırakayım ya.
İkinci gelişini mi?
Yok, ilk gelişinin şeyini biraz anlatmak lazım yani.
İkinci abi ilk gelişinde Zaten Ersun Aykut Hoca sonrasında garip bir düzen vardı. İlk bir hazırlık maçı vardı. Azerbaycan'da Bakü takımıyla, yanlış hatırlamıyorsam, bir Bakü takımıyla bir 5-0'lık bir maçımız vardı. Ya bir 5-0 falan bitmişti. O hazırlık maçını hatırlıyorum öyle bir. Takım bir garip. Normalde ben hakikaten bir önceki sezondan falan böyle dörtlük beşlik çok fazla hatırlamam. Hazırlık maçı hiçbir şey için ölçücü değil. Saçma bir örnek veriyor olabilirim. Ama garip bir şey var takımda, hissediyorum. Bir kıpır kıpırlık var. Sanki böyle bir zincirinden kurtulmuş gibi. Hocaya şeyim yok. Aykut Hocaman'a çok kısa bir cümlem var hakkında. Hocanın bende şeyin yapısını değiştiren şöyle bir cümlesi vardı. Futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcu Aykut Kocaman'ı oynatmazdım tarzı bir şey söyledi. Ben orada tamam abi dedim. Hocam ben seninle burada ayrışıyorum dedim. Seni çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Hocayı gördüğümde içim titrer. Saygım var. Sevmeye de saygım var. Ben içim titrer hocayı görünce. Ama orada mesela futbol görüşümün benim de ayrıştığım nokta oldu. Tamam dedim. Bana senin bir cümlen miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bize futbolcu Aykut Kocamanlar lazım. Altu abi, özür dilerim. Altu Canites, trajik. Altu abinin cümlesi, bize futbolcu Aykut Kocamanlar lazım tarzı bir müthiş bir tweet'i vardı serisi. Hakikaten öyle. Ersun Hoca'ya tekrar geri dönüyorum. Kötü bir sezon başlangıcı. 2-0'dan Konya'da 3-2 vermişiz. Sonra bir arkadaşımın bir tweet'i vardı yine o dönemde, hatırlıyorum. Eğer biz Eskişehir maçını, arkasından Sivas maçı vardı, kayıpsız geçersek, kongre vardı çünkü o dönemde. Aziz Yıldırım'ın kongresi vardı. Rakibi de Mehmet Ali Aydınlar'dı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer.
Mehmet Ali Aydınlar
Mıydı?
kongre.
13-14 sezonunda. Tabii 17-25 Aralık öncesindeki, tabii
Evet.
Gezi Parkı falan sonrasında siyasi olarak da kutuplaşılan bir dönem. Bir önceki sezon Alex gitmiş bir sene önce. Bir sene sonra sırf siyasi ortamdan, projektörden birazcık da bunun arkasını alıp Aziz Yıldırım açık ara farkla kazandı. Ki
Evet.
gitme ihtimali yüksekti. O kongreyi kayıpsız geçersek dedi, Fenerbahçe'de de en aşağı 8-10 maçı kayıpsız geçer dedi. Hakikaten de öyle oldu. Takır takır bir top var. Deplasman içeride fark etmez. Son dakikaları kazanıyoruz. Millet şans mı diyor şu dönemde? Hayır abi. Fenerbahçe şansını kendi yarattı o dönemde. Son
Dört.
dakikalara bu kadar pozisyon bularak giren bir takım şansını kendi yaratıyor demektir. Bala atmıyorduk bize golleri. Bursa'da bala kazanmadı Fenerbahçe.
Aynen.
Antalya'da Fenerbahçe 8 tane gol kaçırdı %100. Gol son dakikaya denk geldi. Bu tip çok maç var. Kitap gibi gol top oynuyorduk. Çıldırıyor adam devre arasında. Hangisini atacaksınız videosu var ya. Benim için ilk dönemi inanılmaz bir sezondur ya. İnanılmaz.
Tekrar
Futbolcunun
dön.
özgüvenini hatırlasan abi. Devre arasından sonra arka arkaya bir Elazığ, bir de Eskişehir deplasmanında hakem doğradı bizi. Arka arkaya. Elazığ'da Egemen atıldı. Saçma sapan bir şekilde. Mehmet Topal'ın golüyle bir berabere kaldık. Selçuk tweet attı işte.
Dekoderler satılsın diye ligin şeyini yapıyorlar.
Ersun Hoca çıktı şey dedi işte. Fark etmez dedi. Sakin olun tarzı bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım hatta sinirlenmiş ya. İşte ne diyorsun sen falan diye. Ya biz şampiyon olacağız dediği işte, Ersun Hoca sinirlendiği şey. Ya bir sakin olun dedi. Hakikaten de arka arkaya tak tak tak. Tekrar 7-10 puan. Ya böyle o özgüveni futbolculara da veriyordu. Selçuk'un tweetleri vardı ya. Hangi futbolcu bugün Fenerbahçe böyle bir tweet atar abi? Selçuk gibi bir futbolcu attı bak o tweet'i.
Evet.
İstediğinizi yapın. İsterseniz puanları eşitleyelim, bir daha başlayalım diye. Ben Fenerbahçe futbolcusundan bu kadar özgüvenli bir çıkışı 8 senedir görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum.
Abi öyle bir sezon, ona denk sezon. Yani mesela 103 gollü şampiyonlukta bile Beşiktaş bir yere kadar zorladı mesela. Yani bu kadar, bir de şey diyorlar. Hani o sezon diğerleri zayıftı. Yok abi, biz çok
Hiç
iyiydik
alakası yok. Hiç alakası yok.
ya. Şey sezonu olabilir. Bir sezon daha vardı öyle ama Zico değil. Zico sezonu, Zico'nun 100. yılda rakipler çok kötüydü. Biz de kötüydük ama hiç kimse bizi zorlamadı yani.
60 puanla bile şampiyonuz.
Olacağımız yani Aralık Ocak'ta tamam şampiyonuz filan, yani ışıklandırmayı filan pazarlığına filan girmişti Aziz Yıldırım, yani her şey hazırlanıyordu ama çünkü çok kötüydü, biz de vasatın biraz üstüydük. Yani böyle bir şampiyonluk, gerçekten
Yok.
bir dominasyon yoktu yani. Çok iyiydi, çok anılarım var. Şey, Bursa maçında nişanlıyım, nişanlanmadan önce aileler tanışacak, benim ailemle eşimin ailesi ilk kez bir ara geliyor, benim umurumda değil Bursa maçı. Bir de kayınpederim çok fanatik Galatasaraylı. Ya yani bir de laf söyler yani, laf sokar yani. Sağ olsun. Yani bunca zamandır hep şey yaptı. Yendiklerinde falan şampiyonluklarda hep böyle yani alttan aldı, ben yokken sevincini yaşadı ama o evlendikten sonra da gün yüzü göremedik. Neyse. Bir ceketim var abi. Ceketi tam vereceğim. Oturduk ya, hani ceket falan giymişiz. Ceketi verirken böyle eşime şey oldu. Alayım ben filan falan böyle kibarlı kırılacağız. Bursa bir gol kaçırdı. Ama böyle Sercan'ın çalımlar falan var ya, kaleciyi de geçti, avuta çıktı. Ben dedim ceketi vermeyeceğim. Ceketi de vermeyeceğim. Benim dedi ki Hande al ceketi. Ederim. Valla bak zorla ceketi aldırdı. Ceket gitti. Şeye astılar. Kapının orada astılar. Tak gol yedik. Tamam. İçime içime. Dedim ki ceket gitti, maç gitti yani. Ama sağ olsunlar son dakikada annem, kayınvalidem, annem babam muhabbet ediyorlar filan falan. Benim umurumda değil. Ben işte Egemen'in golünde gol diye bir kalkışım var. Böyle ikili koltuğun burasında oturuyorum. Tamam mı? En sol başta oturuyorum. Buradan kalktım. Buradan arkadan döndüm. Babamın, annemin önünden geçtim. Tekrar yerime oturdum. Hiç ses çıkartmadan böyle bir gol sesi. Dersin hocama, yani o anı yaşattığı için tekrar teşekkür ediyorum.
Vallahi ederim ben de.
Bu sezona ait var mı senin başkanım?
Askere
Dönüşüm.
gitmeden şampiyonluğu kutlamak istiyordum abi. Çok fazla. Askere gittim ben. 2014 Mayıs'ta teslim oldum. 5 Mayıs'ta Cülüs deniyor herhalde mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 5 Mayıs'ta teslim olmam lazım Manisa'ya. Çok dua ettim. Allah'ım dedim inşallah şampiyonluğu kutlayıp öyle giderim. Hani çok riskli de bir durumdu. Çünkü bir Olympiastad'da Beşiktaş maçı vardı. Son dakikada frikik. Caner topu aldı. Golü atsa şampiyon olacağız. Yani Beşiktaş devreden çıkacak. Galatasaray'ı zaten almışız altımıza. Caner gitti centilmenlik olsun diye out'a vurdu. Çıldırdım. Askerde şampiyonluk nasıl kutlayacağım derdindeyim böyle. Yani tura çıkacağım. Caner topu aldı. Cehenneme vurdu yani. Çok sinirlenmiştim o gün. Bilic'in hatta Fenerbahçe'ye ilk sinyal yaptığı maçlardır. Çok kaliteli insanlardan oluşuyor deyip böyle bize ilk sinyali çaktığı maçtır yani Bilic'in.
Güzel
O
adam.
seneye dair bu var abi. Başka bir şey yok bende.
Ben de şeyde askerdeydim. UEFA şey Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığımız var ya, o maçlarda askerdeydim.
Vay.
Sevil yani.
Sevil şey maçı 2007-2008.
Nöbetçi çalışıyorum. Askerleri nöbet yerine göndereceğim. Bekliyorum. Devre olsun. Adamlar nöbette, bunları alıp götüreyim. Diğerlerini al. Devrede al. Maç başladı. Volkan iki tane tak tak yedi. Dedim işte topu kalsın lan dedim. Çocuklar da maçı aldım, çocukları götürdüm. Nöbetçileri değiştirdim. Geldim. Maç dönmüş. Maç dönmüş yani. Onun için diyorum. Ersun Yanal'ın ikinci dönüşü peki? Dönüş programı sence? Başarılı başarısız.
Başarısız. Yani şöyle başarısız. Benim Arsenal normlarına göre çok kötü.
Başka bir
Yani
oyun var. O 7 maçta 3 beraberlik mi? 3 beraberlik 4 mağlubiyet, öyle bir şeyimiz var hatırlarsan. Yani yarım sezonu bitirdikten sonraki Başakşehir galibiyeti sonrası. Yani ben orayı sadece hakemler, TFF falan, falan hiçbir şeyle açıklayamıyorum. Yani orada ne olduğunu, böyle Netflix'in hani şey belgeseli var ya, Formula 1 için yaptığı. Ya yani onun gibi bir şey çekilebilir yani. O
kesinlikle.
ne oldu yani? Yani bir Tolga'nın solda oynatılması, yani ısrarı, Jailson'un stoper oynaması ısrarı değil yani. Fenerbahçe 7 maçta 3 beraberlik 4 mağlubiyet. Yanlışım yok değil mi? 7 maç
Aynen.
0 galibiyet 3 beraber. Evet. Sonra da bir galibiyet 2 mağlubiyet daha var yani. Uzuyor da aslında seri.
Evet.
Yani.
Ya normundan kastım şu abi. Arsenal'ın dokunuşu ben de ilk 2018-19'da küme düşme oynadığım sezon. O Erzurum maçı vardı Kadıköy'de. Ben o maçta bile hissettim dokunuşunu. Tamam dedim. Ersun Hoca gelmiş dedim. Ersun Hoca Fenerbahçe'ye gelmiş belli. Ben üçüncü. Ya abartırım da bir de. Sevdiğim abartma huyum da var benim. Şimdi geldi ya. Abartacağım yani. Tribünde hissediyorum böyle. İlk yarı pozisyonlar falan kaçıyor. Ölü Fenerbahçe. O yüzden ben 18-19'u çıkarttım. Fenerbahçe, o Fenerbahçe başka bir Fenerbahçe'ydi. Kimsenin Fenerbahçe'si değildi. Olmayacak işler oldu. 19-20 için Başakşehir maçının sonuna kadar ligin en dominant topunu Fenerbahçe oynuyordu benim için. Başakşehir maçının sonunda Fenerbahçe o sezonun benim için şampiyonuydu. Yaptığı abukluklara rağmen neydi işte abukluklardan kastım şu. Her hocanın saçmalık tercihleri olur. Jailson stoper tercihi, Tolga dediğin gibi sol kanat tercihi gibi böyle anlamlandıramadığım Ersun Hoca'nın beklemediğim ondan hareketleri oldu. 19-20 için. Ama Başakşehir maçının bittiği an Kadıköy'de herkes biz bu sene şampiyon olduk dedi abi.
Evet yani çok net.
Müthiş baskın bir futbol. Ben pandemide hep onu dedim. Keşke o güne dönsek, pandemi yok.
Evet.
Karantina yok. Başakşehir yenmişiz. Lideriz. Şampiyonluk bekliyoruz o dakikadan sonra. Trabzon maçının 15. dakikasından sonra kıyamet koptu. Fenerbahçe'nin kıyameti koptu.
Evet.
Kruse golü attı. Yine mükemmel bir başlangıç maça. Yine. 15 dakikada üçlük yaparız Trabzon'u. Rahat. Kruse'nin golden sonra bir kaçırdığı gol, bir de Vedat'ın anlamsız bir gol kaçırması. Arkasından saçmalıklar silsilesi. İşte Sörloth'tan iki tane abidik gubidik gol yedik. Olmayacak goller yedik. Ki bence son dakikada Uğurcan'a yapılan hareket faul yine değildi. Net bir goldü. 2-2, yine 2-2 bitirecektik biz o maçı. Beraber bitirecektik.
O yani evet 2-2 bitirecektik ama o takım değildi sanki yani.
Değildi. Arsene Hoca'yı kızdığım taraf o zaten. Nerede o 2014'teki Fenerbahçe'yi arka arkaya doğradıktan sonra ya sakin olun lig benim diyecek adam? Nerede 2020 sezonunda artık gözyaşıyla yani maç bitiren adam? Ya şey diyorlar hep, Ali Koç mobbing uyguladı, Denizli'den sonra işte top oynamıyoruz tarzı eleştirilerle bulundu falan diyor. Ya Aziz Yıldırım'ın sana yaptığı mobbingi kim yaptı? Hiç kimse yapmadı. Elazığ maçından sonra sana neler dedi? Senin o psikolojiyi yönetecek olgunluğa gelmiş olman lazımdı artık. Ben o yüzden çok sinirliyim. Ve Fenerbahçe yani o sekanstan sonra bence çöküşe götüren şey onun psikolojik olarak dağılmasıydı. Takım da dağıldı. Güveneceği bir adam göremedik bence arkada.
Olabilir. Yani hiçbir türlü çıkış bulamadı. Yani dediğin gibi yani Jailson ısrarı, Tolga'yı bak bunlar işledi ha bazı maçlarda. Jailson maçlarda işledi. Tolga'yı Galatasaray deplasmanı falan işledi. Hatta benim futbol görüşüne çok katıldığım Emre Özcan vardı. Emre ile bir maça gittik. Alanya ile içeride yani parma manyak işte. Alanya maçı içeride böyle şey dedi ya Jailson çok hızlı abi dedi. Yani o hızına güveniyor falan dedi. Yani gözümüzün önünde Jailson kimseye yetişememeye başladı. Yani Jailson da o bölgede kötü oynadı. Yani orada takımın içinde ne oldu? Belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki birileri bir gün kitap yazarsa. Çünkü Ersin Yanal çok önemli. Yani orada da mobbing uygulandı. Aziz Yıldırım üstüne geldi. Yani Aziz Yıldırım'ın üstüne gelmesi de başkasının üstüne gelmesine benzemez yani.
Abi canım.
O sakinlik, yani biz şampiyon olacağız sakinliği şeye döndü. Fenerbahçe Sivil Toplum Örgütü basın toplantısı.
Evet. Baydı yani, yordu biraz beni.
Aynen aynı şeylerin tekrarı. Yani Erol Bulut'un basın toplantıları vardı yani böyle yenildikten sonra bir kere geldiler gol attı. Yani aynı böyle her basın toplantısı sonrası taraftar imtiyaldi ama bir türlü çıkışı bulamıyor. Bir hocam peki bu geri dönüşün etkisi mi? Yani ikinci yani 1 ile 2 arasında o yarım sezonda da bak başkası gelse bizi kümede tutamayabilir.
Kesinlikle.
Dışarıda geçti. Yani takım çok kötüydü. Bence en büyük hata o takımın bazı parçalarını bir dahaki sezona taşımaktı. Yani Dirar Mirar mesela yarım sezonluk performansla şey sağ bekte kim oynuyordu?
İsla.
İsla'yı falan yani oradaki bütün atmak lazımdı. Belki Daum'un ilk sezonundaki gibi bir temizlik de Ersun Hoca'ya şey bıraksa belki
%100 katılıyorum.
Hoca da daha başarılı olabilirdi ama yani o toksik ortamı bir türlü temizleyemedi ve hiçbir türlü çıkış bulamadı yani. Kimse çıkış bulamadı ve yani Daum'a döneceğim Fenerbahçe tarihinde 7 maçta 0 puan yoktur herhalde yani. Ya yani 0 galibiyet yoktur herhalde. Yoktur yok. Galiba.
Ben de hatırlamıyorum. Yakın dönemimizde hatırlamıyorum. Yani mutlaka bir şey vardır yani o şeyde. Ama o sekans Ali Koç'un şey dediği söyleniyor. Bu biraz off the record bir bilgi. Erol Bulut gittikten Erol Bulut şey Emre'nin gelişinde ya işte geçen sene gibi olmasın yeter. Emre Belezoğlu'na bak değil şampiyonluk. Şimdi biraz şey eleştiri olacak ama yani arkadan konuşmak gibi katılırsın katılmazsın bilmiyorum ama o basın toplantısında Sivas maçına tüm sezonun yükünü yüklenmesi komikliği bence. Şey beni çok sinirlendiriyor. Emre Belezoğlu'nu getirdiklerinde ilk geçen seneye benzemesin ya yeter Emre tarzı bir ifadesi var. Hiçbir yönetici inanmıyor. Ama sezon sonunda bir maça bakarak ne bileyim işte yani çok umutsuz konuşan böyle umutsuzluk pompalayan bir insan değilim yapı gereği. Vitor Pereira ilk geldiğinde de şok olmuştum ama şu anda ısındım mesela. Sezonu beklemeye başladım yani direkt.
Aynen. Şimdi zaten hepsini şey yaptık. Geri dönüşlerde başarılı olan Veselinovic var. Molnar var. Başka şey göremiyorum ama geri dönüşlerde genelde hocalar biraz değişiyor. Ama şöyle olmuş ha geri dönüşler. İlk gelişler hep başarılı.
Evet.
Yani ikincilikle başarısızlıkla kulübe tazminat ödettirmekle falan gönderilen hoca şimdi geri dönüşü ilk kez oluyor. Bu geri dönüş biraz başka bir geri dönüş. Yarım kalmışlık var. Yani Ersun Yanal'ınkisi gibi bir yarım kalmış bizim tarafımızda değil. Hoca tarafında var ve Hoca gerçekten o sezon şampiyonluğunun elinden alındığını hep söyledi yani hakemlerle filan. O dönemde Pereira'nın ilk döneminde yani rahat çalışma ortamı pek yoktu. Saha dışı çok şeyle de mücadele etti. Kabul ediyorum. Ve şeye çok benzetiyorum o sezonu. Sen demin söyledin ya çok gol kaçırıyordu. Hangi sezonda o çok gol kaçırıyordu?
13-14.
Aynen. Yani Pereira'nın dönemi de o. Çok gol kaçırıyordu. Yani Volkan Şen,
İnanılmaz.
Fernandao kaçtı yani. Diego Galatasaray maçı atamadığı gol ve gol vuruşu yapmasını beklediğimiz adam yere düşüyordu ya vururken Diego. Yani o yüzden bu başka bir geri dönüş. Ben zaten bununla ilgili başka bir programda konuştum. Sen Pereira'nın geri dönüşü ilk sezondan da bahsedebilirsin. Geri dönüşü tamam mı? Oradan sonra kaydı bitirelim.
Popülist bir taraftardım. Popülist bir taraftardım abi. Özellikle şeyin Pasolik'in paso kartım falan ilk geldikten sonra bir de siyasi şeyimden ötürü de reddediyordum tribünlere falan gitmeyi. 13-14 Ersun Hoca da gitmiş. Benim için futbol ve tribünlerin artık bitti. İşte siyasi konjonktür değişene kadar bir daha hiçbir zaman maça gitmeyeceğim. Pasolik kalkacak falan triplerindeyim. Nani geldiğinde bana deselerdi ki yani şimdi siyasi şaka yapmak istemiyorum ama gidip üye olacaksın deseler gider üye olurdum yani. Nani ile Van Persie arka arkaya. Nani'nin imza töreninde Van Persie açıklanıyor. Çıldırdım. Kombinimi aldım tabii. Hiç
Adam
siyasi miyasi hiçbir şey kalmadı.
yani, şey taraftar olmak bunu gerektirir abi
Yapacak bir
rasyonellikle.
şey yok.
Yani.
Tanımıyorsun abi. Hiçbir şey tanımıyorsun. Arka arkaya her transferde kendinden geçiyorum. Aziz Yıldırım'dan normalde haz etmezdim ki hala haz etmem. Ama o dönem yolda görse babam falan deyip öpecektim. Transfer daha yok bu transfer. Bir de arsız diyorum popülistlik var yani kanımda. Seviyorum şu Fenerbahçe'nin şovlu olaylarını böyle kalabalık transfer dönemleri
Onu
işte
seviyorum.
büyük coşkulu sezon girişleri. Ben bayılırdım abi sen bilmiyorum Kadıköy'de eskiden sezona giriş şenlikleri yapılırdı.
Tabii
Ben
tabii.
Fenerbahçe'nin o şaşasını çok seviyordum yani. Yani
Ha.
o dönemi hatırlattı bana o sezonun girişi. Pereira'ya ben o yüzden biraz o sezonun faili gözüyle baktım ama biraz geri adım atınca bir de tekrar gelinceye bakıyorum. Sene başında başladığı 3. forveti yok. Sene zaten çok güzel bir cümle söyledim. Fenerbahçe hiçbir zaman 3 stoperin arkasına 4. stoperi bakmazdı. 3. forvetin arkasına 4. kimi bu koyacağını arar dedin. Adamın elinde 3 santrafor vardı. Hatta sezon başında 4'tü. İlk Emenike gitti. İlk Emenike. Arkasından Sobu sattık. Bir hafta kala da forvet aradık bulamadık. Adam hakikaten 2 tane santraforla 4-4-2 belki sezonu götürecekti. İki santraforla mecbur yedeklemek zorunda kaldı. Neden? Van Persie'nin kondisyonuna güvenmeyerek haklıymış da. Güvenilir bir fiziği yoktu. Ve
Yok.
bu yani hakikaten çok haklısın. Markovic gibi işte böyle son anda bir fırsat transferi geldi failure. Çok haklısın. Adam belki çok zor durumlarda kalarak belki o afallamayı ve Fenerbahçe'nin yine DNA'sıyla oynayacak Joseph Topal ikilisini hayatımıza kattı. Ve adamın bütün senesi baktığında polemikle geçti. Yani hakikaten yani belki şu ortamda ne yapar bilmiyorum. Tribünler yarı zamanla açılacak. Kim ne kadar destek olacak ama kimsenin de artık şeyi de kalmadı. Bir yerde bir boş vermişlik de var. 8 sene oldu. Hani böyle bir gerilim giderek artmıyor. Bence tansiyon artık birazcık azalmaya başladı. Korktuğum bir şey bu benim. Milanlaşma süreci dediğim bir süreç. Futbol takımlarının Milanlaşma süreci. Çok yüksek tansiyondan bence artık yavaştan laçkalaşma ve laballik parabolüne girdik. Yani
Kendine
parabol
daha
düşün.
başlıyorsun ve
Yani
küçülmeye başlıyorsun.
işte en büyük korkum o. Acaba biz laçkalaşıyor muyuz korkusu. Ali Koç'a da en büyük kızgınlığım bu. Yani taraftar bence yavaştan vasatlaşma deyip yanlış tabir kullanmak istemiyorum ama laçkalaşıyoruz. Ne olduğumuzu unutuyoruz. 8 sene oluyor. O yüzden ben hani geçen sene Erol Bulut'a attıysam mecburen bu sene onu yapacağım. İnşallah sezon açılırsa da kombinemi de alacağım. Yani ümitliyim her seneden ümitliyim abi ben. Bilmiyorum sen ne kadar ümitlisin dinledim gerçi de.
Ben de ümitliyim. Vitor Pereira beğendiğim bir antrenör. O dönemde mesela şey, şöyle bir şey diyeyim. Orta sahaya biliyorsun Milinović mi?
Evet.
Milinković
Milivojevic. Olympiakos'taki.
beğendiğim. Yani Nani Van Persie falan gelirken neredeyse en büyük bonservisi gidip şeye vermiştik. Josef'e vermiştik ve orada acaba bu komisyon alıyor mu diye kadar düşünülüp böyle hani bunu bu adama kimse de bilmiyor. Medya falan çok daha üstüne gitmişti. İkinci transferi o yüzden yapılmadı. Ama yapılmaması da anlayabiliyorum çünkü garip transferler geldi. Parayı harcadık oraya. Mehmet Topal satılmadan oraya bir transfer yapmak da çok şey olurdu. Ama forvet kesinlikle alamadık. Yani sol bile kalsaydı hani sol ikinci forvet olup böyle soldan gelebiliyordu ama hatta sezonun ortasında bazı yerlerde Fernandoğan merkezde Van Persie kenarda filan başladı.
Evet.
Bu Van Persie'nin orada ne işi var filan diye hoca eleştirdi. Ne yapsın?
Bek
Yani bir
kovalıyordu Van Persie Rize'de.
şey bugün izledim bak bir basın toplantısı izledim. Avrupa maçı öncesi diye bir hatırlar mısın? Kırmızı kart cezası olmuştu bir maçtan sonra. Basın toplantısı hocaya sorulan soru. Bugün Diego yok. Diego'nun yerine Ozan Tufan'ı oynatacaksınız. Ozan Tufan'dan da Diego'nun performansını bekliyor musunuz diyor. Aynı şeyler yani. Yani Diego yok. Ozan Tufan oynuyor yani. Yani Ersun şey Erol Bulut'un Ozan'ı 10 numara oynatmışlığı gibi yani mecburiyetten oynatmış bu adam. Yani Diego yok 10 numara yok yani. Başka yapabilecek bir şey yok yani. Evet çok iyi kadro. Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu diyoruz ama hani Kayer falan falan çok maçta şey oynadı. Bağ oynadı. Şey çok maçta oynamadı.
Alves.
Neyse. Ama senin dediğin doğrusu yani adamın Fenerbahçe kariyeri ilk sezonu polemiklerle geçti. Yani şey bile tartışıldı be abi. Hatırlar mısın? Çocuğa sarıldı.
Evet.
Bilerek tribünden
Evet.
oynadı. Yani ne bileyim bir sevinci var inanılmaz böyle. Yani artık Allah'la bile anlıyor böyle.
Evet. Şey,
Abi o
çok net
inanılmaz.
hatırlıyorum.
Olsa da çok iyi oynuyor tamam mı? Ama Fenerbahçe taraftarı Dağım'ın çıldırdığı zamanlardan bunu çok seviyoruz yani.
Ben
Sağdaki
bayılırım.
kenardaki antrenörün Braga maçından atılmasına kadar yani bir gol kaçtıktan sonra yerde Kadıköy'de şeyler atılıyor ya bu sezon başlarken böyle. Onları alıp böyle sahaya atmaya falan çalıştı. Nasıl bir gol kaçtıysa. Yani böyle hocayı seviyoruz. Ama geri dönüşlerdeki hocaların psikolojisi hep çok önemli. Fenerbahçe'nin kritik noktası bu. Vitor Pereira'nın kritik noktası da neresi? Çünkü belki başka bir program konusu basın Vitor Pereira'yı yemek için çok şey yaptı. Ben de bunu hani off the record vereyim. Çünkü o dönem medyadaydım. Ve kimdi o sportif direktör?
Tereneo.
Renault'u yemek için yöneticiler basına, çoğu basın mensubuna haber yaptırdı Fenerbahçe muhabirlerine. İnanılmaz haberler yapıldı yani. Ondan sonra da şey gitsin Aykut Kocaman gelsin diye de Vitor Pereira'nın her basın toplantısı şeye dönüyordu. Yani diziliyorlardı tak tak tak tak hocaya ateş ediyorlardı. Hoca en sonunda konuşmayı bıraktığı bir noktaya falan geldi. Zorlu bir sezondu. Onları kan davasına çevirmeden sadece sahaya ve şampiyonluğa odaklanırsa bence başarılı olabilir. Ama
İnşallah.
o yarım bıraktığı şeyi kan davasını sürdürmek için gelirse daha önceki geri dönüşler gibi kötü olur diye düşünüyorum. Yaşayıp göreceğiz. Var mı başka eklemek istediğim bir şey?
Benim yok abi. Çok tatlı muhabbet oldu. Ağzına sağlık. Çok
Çok
keyif aldım. Umarım sana ben de şey verebilmişimdir. Asist yapabilmişimdir.
çok çok inanılmaz. Sen ortaladın, ben attım, ben ortaladım
Eyvallah.
sana. Aydın abiyi aradık. İnşallah bir sonrakinde. Ben yaz sezonunda zor zannediyorum Aydın abi. Yaz sezonunda biraz zor gibi ama inşallah aramızda olur. Bir saat
İnşallah.
20 dakikaya geldik. Buraları artık kimler izler, kimler dinler. Belki de iki parçaya böler yayınlarız, bilmiyorum. Çok iyi program oldu. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Atilla abiciğim. Tekrardan iyi akşamlar.
İyi akşamlar.